2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Güzel bir hafta sonuna girerken 2x1 ile karşınızdayız. Evet, ikisi bire Çinlilerle başlıyoruz. Çinliler, evet. Yükselişteler.
Sponsorumuz Çinliler. Her iki haftadan bir Çinlilerden bahsetmesek olmaz.
Aynen, gerçekten de öyle. Ama adamlar son dönemde Amerikalı özellikle, Amerikalılar çok korkuyor Çinlilerden ama bizim bir dostluğumuz var. Biz gitgide yakınlaşıyoruz her ne kadar bizi ülkeye almasalar. Şimdi öyle bir gösteriliyor ki bizde Çin dostluğumuzmuş gibi, hani Çin'le şöyle ilişkiler gelişiyor,
dostunuz
böyle
ama
oluyor falan.
Yani uzaktan ama onlar, dostunuz. Evet,
gelmeyin diyorlar, hala pasaportta sıkıntı var. Çin hükümetinden tarihin en büyük casusluk operasyonu başlığında bir haberimiz var. Aslında Bloomberg'in haberi ve Bloomberg çok detaylı bir sayfa hazırlamış. Adama özel sayfa yapmışlar, evet, haber için. Çünkü haber çok ciddi arkadaşlar. Haber şöyle. Şimdi Supermicro isimli bir anakart üreticisi var. Bu anakart üreticisini siz biz çok fazla böyle kullanmıyoruz. Neden? Sunucu tabanlı anakartlar üretiyor. Amazon'a, Apple'a, Google'a sunucularında kullanacakları anakartları, özel tasarımları kimi zaman üretip sağlıyor. Aynı zamanda sadece Google, Amazon demeyelim, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da bazı sunucuları yine bu tarafta hazırlanmış anakartlar tarafından işte güçlendirilmiş durumdalar. Bir olay var. Amazon gidiyor, bir tane video sıkıştırma teknolojileri şirketini satın alıyor. Bu adamların video sıkıştırma teknolojilerini kendileri bulut platformlarında kullanacaklar. Ama diyor ki ya biz bu şirketi satın aldık, güvenliğiyle ilgili bir araştırma yapılsın. Amerikan Savunma Bakanlığı'na da danışmanlık veren bir güvenlik firmasıyla anlaşıyorlar. Diyor ki sen bunların sunucularını ve teknolojilerini incele, bana rapor ver. Firma araştırmaya anakartları da alıyor. Diyor ki biz bu sunuculara bir bakalım, nasıl bir firmaysa artık. Bence orada başka bir şey var yani. Ben böyle bir şey duymadım bugüne kadar. Anakart arasıya kadar araştırırsın.
Bir de Amazon kendini araştırsaymış keşke en başta.
Ha, değil mi? Öyle bir durum var.
Kullandırıyorsa.
Diyor ki yani bir araştırın diyor. Firma anakart şemasını alıyor. Üretim şemasıyla karşılaştırıyor ve diyor ki burada bir tane fazladan çip var. Çipin boyutu arkadaşlar bir pirinç tanesinden daha ufak.
Evet.
Yani bir kurşun kalem ucu kadar. Belki ondan da ufak bir çip. Diyor ki bu çip ne yapıyor acaba? Ona odaklanıyorlar ve çipin yaptığı görev şu. Anakart çalışmaya başladığında bu çip bir arka kapağı oluşturuyor ve Çin hükümeti buradan girdiği takdirde işlemci, bellek, ekran kartı ne varsa bütün sisteme erişebiliyor. Ve sen yazılımsal olarak ne önlem alırsan al, vay bu arka kapı sürekli donanımsal olarak açık kalıyor. Çip o kadar küçük yapılmış ve enerji devresi şeklinde tasarlanıp anakart yerleştirilmiş ki.
Bir şey söyleyeyim mi? Filmde görsen ha lan oradan falan dersin. Demez misin hani küçük çip koymuşlar da
aynen,
tüm
aynen.
Amerikan hükümetinin sistemini almışlar da valla filmde görsen böyle olay olmaz
çok
dersin.
Fantastik,
yani. Çok
değil fantastik değil mi? İnanılmaz fantastik bir olay. Şimdi olay bu tabii, bu iddia şu anda. Bloomberg'in iddiası. Çipin fotoğrafını falan koymuşlar. Evet. Sunucudana kadar yer kapladığını inanılmaz güzel bir şekilde sayfalarında anlatmışlar. Sayfa gerçekten çok çok iddialı bir şekilde tasarlanmış.
Sen haberden çok sayfayı beğendi zaten. Ondan ne sayfa yapmış adamlar.
Adam diyor. Ama yani şimdi orada bir şöyle bir şey var. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Savunma Bakanlığı, FBI ve CIA, Huawei, ZTE ve Çinli şirketlere karşı sürekli uyarılarda bulunuyor. Evet. Kullanmayın, yapmayın, bunu hükümet binalarına sokmayın, işte baz istasyonlarını kullanmayalım falan filan diye. Bir, casusluktan korktukları için hani bir neden olabilir. İkincisi de Çinli şirketler dünyada inanılmaz büyük bir yükseliş içindeler. Bugün Türkiye'de bile altyapının birçok kısmında Huawei'in baz istasyonları veya teknolojileri kullanılıyor. Cep telefonu kısmında Huawei, Apple'dan, Samsung'dan pazar payı çalıp yükselişe geçmiş durumda ve deli gibi paraları var, harcıyorlar. Yapıyorlar. Kendi içlerinde de zaten deli gibi pazar var. Oraya da satıyorlar. Dünyayı da satmaya başladılar. Huawei Honor oluşturuyor. Honor satıyor. Yani Türkiye'de de Honor var bugün. Honor Play, evet, diyorsun, bilmem ne diyorsun. Oyuncu telefonu falan pazardılar. Oppo'yu konuşuyoruz. Xiaomi'yi konuşuyoruz. Bunlar hep artık Çinli şirketler.
Evet.
İnovasyon diyorsunuz. İşte ekran üzerinden parmak izi okutma, kameranın çıkar bir yüzeye konulması, ekranın tamamen çerçeve yüzlü olması falan. Bunlar Apple'dan, Samsung'dan gelmedi. Motorola'dan gelmedi. Çinli şirketlerden gelmeye başladı. Doğal olarak bu da Amerika'yı korkutuyor. Yani ne oluyoruz arkadaş diyor. Çin'in bir sonraki ekonomik planında rezerv para olarak kendi parasını dünyaya saçmak olduğu konuşuluyor.
Şaşırtıcı mı?
Dolar konuşuyorsun değil tabii. Bu Çinli paralar hani transfer edilecek. Kendi petrol pazarını oluşturdu mesela, piyasasını oluşturdu ki bugün Orta Doğu'da çıkan bütün olayların başında da Orta Doğu'daki birçok ülkenin kendi petrol pazarını oluşturup hani biz Amerika'nın dolarını değil de kendi evet. paralarımızı kullanalım demesinin yattığı konuşuluyor. Hani bunlar hep iddia. Hep komplo teorisinin büyük yani resme bakalım çözelim dedikleri kısmı.
Büyük resmi gördün yani. Bak ağlıyorum, gözlerim yaşardı.
Aynen. Bu yüzden bu bir iddia olabilir. Hani sırf Çinli şirketleri banlayalım.
Annem Çinli diye ağlıyormuşum değil mi? Çok üzerine geliyorsunuz Çinlileri.
Ülkemizi bu kadar ezmeyin falan tarzında.
Ya, gıcık oldum ya. Sana değil, boğazım gıcık oldu.
Dedim ne oluyoruz?
Gıcık oluyorum sana.
Şimdi böyle bir durum söz konusu. Bu tabii bir iddia ve yıpratma politikası da olabilir. Ama gerçek olma payı da çok yüksek olabilir.
Ya haberlerin kaynağı Amerikan merkezli olduğu için tabii her zaman bir şüpheyle oluyorsun. Ya ben hep söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Çin'de mesela ne haberler vardır da biz bilmiyoruzdur belki.
Değil mi? Öyle bir
Amerikalılar olay. Bizim üstümüze sızmaya çalıştı falan. Gene Çin'in müthiş hackerları bunu önledi. Amerikalılardan bir iftira daha falan. Bilemiyorsun ki.
Şimdi ABD'nin bir uyarısı daha var yalnız. Çin'deki hacker grupları tekrar bize hedef almaya başladılar. Dikkatli olun.
Abi Çin'in yapamadığı bir şey var. ABD'nin çok iyi başardı. Yıllardır çok iyi başardı. Kültür empoze etmek ABD'nin bir numaralı işi yani. Hani bugün hepimiz Amerikan ürünleriyle çok aşinayız. Bu filmi olur, dizisi olur.
Evet.
İşte kıyafeti olur falan herifler. Yani uluslararası pazarlıyorlar bunu. Ve bunu yani şey de pazarlıyorlar. Bak Kore mesela K-pop diye bir şey var ya Kore'de. Onu iyi yapıyor. Dünyaya mesela oradan yürüyebiliyor. Kore evet. kültürünü pazarlıyor ama Çin'de mesela bir kültür konusunda bir şey yok. Hani bizi böyle empoze edecek, Çin kültürünü aşinalaştıracak konuda biraz zayıf kalmış. Bence o konuda biraz çalışması lazım Çin'in.
Ya şimdi çalışması lazım da pek de böyle empoze olabileceğimiz bir kültür
gibi
değil
mi? Çok uzaklar şey. Yani.
Onlar şey gibiler gerçekten. Sanki bu dünyada değiller evet. gibiler. Değil mi? Farklı. Değil mi?
Hani Çin dünyayı işgal etti mesela böyle. Aa nereye işgal etti falan. Hani başka bir dünyadan bahsediliyor zannedersin.
Öyle bir
ama
durum
değil,
var.
Geliyorlar.
Şimdi bir diğer haberimiz yine Çin'den. Çin'in yeni bir uzay istasyonu daha dünyaya düşecekmiş. Hani biz haberini yapmıştık hatırlarsan kontrolsüz bir düşüş.
Bir yere düşüyordu.
İstanbul'a da düşebilir yani falan filan konuşuluyordu. Çin'e düşmüyor da hani bir yere düşüyor. Adamları çok da vurma değil ki. Çin'in yüz ölçümü düşünüldüğünde Çin'e düşmeyip de bize düşmesi garip hani.
Abi Rusya'ya düşmüyor, Amerika'ya düşmüyor, Çin'e düşmüyor. Başka nereye düşer? Düşsün
sıkıntı yok.
Olay çıkarım ya herhangi bir yere.
Şimdi Tiangong 2 isimli bir tane daha onların uzay kapsülü var. Hatta birkaç tane Çinli işte o astronot onlar astronot demiyor. Kozmonot mu diyor artık ne diyorsa. Ona ev sahipliği yapmış. Orada bilim insanlarını ağırlamış bir uzay kapsülü bu. Çünkü bu uzay kapsülleri Çin için önemli. Adamlar kendi uzay istasyonlarını kurma peşindeler. Uluslararası uzay istasyonu falan değil ki. Dünyanın en pahalı, en çok para harcanan projelerinden biridir uluslararası uzay istasyonu. Evet. Şimdi adam diyor ki ben tek başıma yapacağım. O kadar bir seviye atlamış durumda var yani. Onun hazırlıklarını yapıyorlar ve demişler ki ilk kapsülümüz bu hazırlıkları yaparken kontrolsüz düştü. İkinci başarılı gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama biz bunu kontrolü düşüreceğiz. Hani bizim biliyoruz bundaki evet deneyler ve araştırmamız bitti. Bunu kontrolü düşüreceğiz demişler. Korkmanıza gerek yok. Bu haberi sadece Çinliler hani bizim sesimize kulak vermişler.
Mesut'un yorumundan sonra
sıkıntımızı anlamışlar. Evet, bir ayıp ettik demişler. Evet. Ve böyle kontrolü düşürelim demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizi Çinliler de izliyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
Seni bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Çin hükümeti olsam seni mesela Çin'in sesi elçisi. Öyle bir elçilik var ya hani.
Çin'in sesi diye bir radyo kanalı var ama.
Türkiye'de mi?
Evet var.
İşte oraya davet ederdim. Ne bileyim sana bir şey ve çelenk melek bir şey veriyorum.
Hatta böyle birkaç Türk gazeteci falan da orada böyle radyo programı falan yapılmış. Bilmiyordum ben Çin'in sesi.
Çin'in sesi.
Yani nasıl başlıyorlar acaba? Yani ne yapıyorlar? Ben hiç duymadım. Hani Sputnik falan duyuyorsun böyle geçerken çok fazla şu an ama Çin'in sesi radyosu. Duydun mu hiç geçerken?
Hiç görmedim. Nereye geçer? Ben radyo dinlemiyorum ki.
Radyo varmış abi öyle. Bilmiyorum. Garip bir şey. Siz dinliyorsanız lütfen.
Ben işte.
Bir her şeyi de kullanıcı.
Power FM. Bestem falan. Klasik şeyler yani. Değil mi? Kullanıcılar bize yazsın. Dinleyenler yazsın.
Ya ben haber kanalları var bende. Böyle Best FM falan yok.
Evet öyle.
Sadece haber kanı.
PlayStation haberleriyle başlayacağız oyun dünyası haberlerinde. Şimdi PlayStation normalde birkaç senedir bir olay yapıyordu. PlayStation Experience yapıyordu. PlayStation Experience aslında yakından takip edenler varsa Aralık aylarında gerçekleşen ve PlayStation'ın böyle kendi şovunu yaptığı kendine özel bir fuar. Fuarımsı
evet,
diyeyim yani.
Sadece oyun konusundaki üstadların çağrıldığı bir fuar ki ben de birkaç kez katıldım ve...
Experience'e gittin mi sen PlayStation?
Gittim abi.
Her yere gidiyor bu adam.
Oyundan şaka anlamaz, maka. Her yere gittim gider.
Tamam.
Ne güzel ya. Ben orada ilk VR seti falan denedim işte.
İnşallah Çinliler seni vurur tamam mı? Vurun bunu, vurun.
Dikkat ediyor musunuz bak? Çin, Tayvan, böyle Japon. Çekik göz olduğum beni seviyorlar.
Evet sen bir sıcak kanlılığı var. O bir aile babası havan var ya.
Herhalde oradan
yani.
Seviyorlar.
Oradan seviyorlar. Evet. Aslında ben içini biliyorum.
Ne kötü adam ya.
Ne kadar didişerek başladık ya. PlayStation Experience bu sene olmayacakmış. Sebebi de şu. Bunu sonradan çok yetkili bir abi açıkladı. Şundan dolayı yani duyuracak, gösterecek bir şeyimiz yok diyor adamlar. Çok mantıklı.
Bitti ya, bitti diyor, kalmadı.
Yani diyor ki her şeyi gösterdik işte. Ghost of Tsushima var, Last of Us var, Days Gone'la Dreams mesela en çıkacak, en hazır oyunlar şu anda. Onları zaten çokça gösterdik diyor. Yani yeni göstereceğiniz bir şey yok elimizde diyor. Bu benim kafama şöyle bir soru işareti bıraktı sadece.
Batıyorlar mı acaba?
Batıyorlar mı diye. Bir yandan da şey diyor insanlar, PlayStation 5'e hazırlık yapıyorlar falan ama onun çok alakası olduğunu zannetmiyorum. PlayStation 5'i duyurursun gene, onda bir şey yok ki. Benim sadece korkum şu, şimdi daha henüz tam belli de olmayan 3 oyun var. Death Stranding, Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima. Bunlarla ilgili gösterecek bir şey yoksa acaba bunlar 2020'ye mi kalacak?
Abi Ghost of Tsushima hakkında ne gösterebilir ki daha?
7 dakikalık. Abi hepsi için aynı şey söyleyebilirsin ki.
Abi hayvan gibi bir oyun için video da çıktı. Trailer
tamam
da çıktı.
Tamam da sen şimdi bak tüm oyun pazarlamasına karşı bir duruş yapıyorsun
yok,
yani.
Yok yok şu an için yani ekstra bir gameplay gösterirsin ama diğer oyunları oynadık zaten. Ben oynanış tabii, videolarını yayınladım yani.
Zaten oynamadığın 3 oyundan bahsettim ben sana. Ghost of Tsushima, Days Gone'ı falan bahsetmiyorum.
Zaten Death Stranding bence yok hala.
Piyasada yani
onun bir demosu
hani
falan bile olmayabilir bize gösterilen haricinde.
Ya sadece öyle bir olay yani öyle bir şüphe uyandırdı bende. Umarım 2019'un sonuna doğru bir tanesini görürüz. Çünkü hepsi 2020'ye kalırsa bu sefer şey sorusu başlayacak. Ulan bunları biz PlayStation 4'te mi oynayacağız, 5'te mi oynayacağız? Soruları başlamaya başlayacak. 2020-21 gibi çünkü bence PlayStation 5 çıkacak.
Gelecek, kesinlikle
yani
gelecek.
2020'de evet duyurulur, 2021'de çıkar diye tahmin ediyorum ben. Ya da 2019'da duyurulur, 2020'nin sonunda çıkar. İkisinden biri olacak. Bir tane de PlayStation'la alakalı şöyle ben vereyim. Crossplay özelliğinin geldiğini söylemişti. Nedir crossplay abiler? Ne yapıyorsun işte? Sende Xbox var, bende PlayStation var. İkimiz de Fortnite oynayabiliyoruz aynı serverda. Ki Fortnite geldi PlayStation'a resmi olarak yani. Artık oynayabiliyorsunuz her yerden herkesle. Fakat bununla ilgili bir açıklama geldi. Bunu yapmak, hani hep herkes şey diyor ya, Sony bunu yapmak istemiyor, bunu yapmak istemiyor. Ona bir açıklama getirmek istediler. Biz bunu yapmak istemiyoruz değil diyor adamlar. Sadece bu şöyle yaptığınız zaman olan bir şey değil diyor. Bunun teknik boyutu var diyor. Daha önce yapılmış iş anlaşmaları var diyor. O anlaşmalarla ilgili yeni düzenlemelerin gelmesi gerekiyor diyor. Yani yasal boyutu, teknik boyutu var diyor. Evet diyor, biraz beklediğimizden uzun sürdü bu iş diyor ama insanlar memnun şu anda diyor. Bundan sonraki oyunlar için de bir kapı aralayacaklar büyük ihtimalle. Bakalım nereye kadar varacak bu iş.
Ya şimdi orada garip bir durum söz konusu crossplay'de. Xbox'a seninle de duyurmuştuk aslında, klavye fare desteği gelecek. Evet. Razer'la iş birliğinde evet, bir klavye fare tanıtacaklar. Hatta orada güzel olan konulardan biri de Razer'ın RGB renk şeması da desteklenecek. Yani Razer'ın Chroma evet desteğini Xbox One'da görebileceğiz. Şimdi düşünsene sen PlayStation'dasın. Xbox'cı bir adamla karşılaştın. Fortnite oynuyoruz. Kesin klavye fare desteği gelecek oyuna da.
Bak şimdi orada zaten bırak PlayStation'cı adamı. Xbox'ın var senin. Benim de Xbox'ım var. Ben Gamepad'le oynuyorum.
Evet, nasıl yapacaktı onu? Bence onları ayrı sunucuya koyması lazım.
Zaten öyle yapacaklarmış. Ben de onu sordum bir Twitter'da. Sonra baktık. Firmalar eğer klavye mouse desteği yapacaksa, bu arada firmanın inisiyatifine kalmış durumda. Yapmaya
evet,
da
öyle
bir klavye mouse desteğini yapacaksa ayrı server yapacaklarmış. Ama o ayrı server'ı kesin aşarlar. Benim düşüncem o. Yani önce gamepad takar, sonra bir aparat çıkar, onunla klavye mouse takar. Hani bir anda sen gamepad'li server'da klavye mouse adamla oynuyor olursun falan. Hani onu da aşarlar.
Headshot takır takır var ya.
Of. Çünkü millet biliyorsun klavye, herkes ezmek istiyor yani. Volep kullanmalarını sevdim o insanların.
Aynen.
Yani orada
ama deli ezersin ya. Öyle böyle değil.
Tabii canım.
Çünkü yani gamepad'deki adamı şöyle tanıyorsunuz. Hareketler şu.
Yani.
Bir de yukarı aşağı. Hani böyle bir çapraza falan böyle bir hareket çok zor.
Ya insanlar şimdi gamepad'de, ben de gamepad tercih ederim. Gamepad oynamayı seviyorum. Hep bana yatma imkanı veriyor sonuç olarak. Ama her zaman için bir eğimli bir oyun oynuyorsan, yani nişan alman gerekiyorsa, klavye mouse çok daha büyük bir avantaj
evet
sağlıyor. Onunla ilgili bu arada zamanında bir yarışma da oldu. İnsanlar şey zannediyor. Gamepad iyiyse klavye mouse tanımaz zannediyor ama yani bir ara tüm ortalama klavye mouse oyuncularını usta gamepad rekabetçi oynayan oyuncularla kapıştırdılar. Klavye mouse'lar ezdi.
Abi Xbox'ta 360'da bir oyun vardı. PC ile cross platform oynanabiliyordu.
Evet hatırlıyorum.
Bir dönem çıktı.
Shadow'lu
bir şeydi.
Shadow Run olabilir ya.
Öyle bir
emin
şeydi.
Değilim, hatırladım.
Oradaki sıkıntı şuydu abi. PC kullanıcının hepsi keskin nişancı oluyormuş. Ve silip süpürüyorlarmış konsol
evet,
abi.
Evet o tutmadı zaten yani. Evet. Ve olay oldu. Sonraki sürücüne
gitti. Bambaşka bir şey.
Son bir haber daha. Bu da bilmiyorum ne kadar alakanız var ama Sony'nin bir ara yaptığı PlayStation Vita vardı. Ah ah güzel de bir konsoldu. Ben
kırıldı
çok
severdim. Kırıldı değil mi o Vita?
Bilmiyorum kırılıp kırılmadı. Ben ilgilenmiyorum o tarz şeylerle. Onu sana sormak lazım.
Yine soruyorum.
Vita vardı ve Vita'ya oyun çıkartmıyorlardı uzun bir zamandır. Vita'nın şimdi üretiminin sonuna geldiklerini söylediler. Japonya'ya sadece 2019'un sonuna kadar vereceklermiş. Ama Avrupa'ya yakın zamanda hiç vermemeye bırakacaklarmış. Yani sıfır. Vita bulmak artık imkansız
olacak.
Ama
Vita bayağı eskide kaldı ya.
Bayağı eskide kaldı. Bir de yeni bir şey yapmıyorlar. Yani adamlar çekildiler.
Abi PSP'ye yapmıyorlar zaten.
Dolaylı yoldan şey söylüyorlar adamlar. Yani hani biz şeyden çekildik. Yani el konsolu pazarından çekildik.
Evet.
Orası Nintendo'da şu an komple yani.
Neyse sağlık şeylerde olsun diyecek bir şey yok.
Tabii canım kendileri bilirler.
Çıktığı dönemlerde biz çok böyle övmüştük şey yapmıştık.
Vita güzel konsoldu, oyun konusunda sıkıntılıydı yani.
Evet, evet.
PSP'ye gelen oyunların, PSP'ye harcanan oyun emeğinin yarısı Vita'ya harcansa Vita şu an efsane konsoldu.
Gerçekten öyleydi ne yazık ki yani. Amerika Birleşik Devletleri acil durum mesajını test etti arkadaşlar ama daha sonrasında ise bazı iddialar ortaya atıldı. Önemli konulardan biri bu. Acil durum mesajı şu. GSM şebekesine bağlı tablet.
Evde misin? Uyudun mu?
Üstünüzde ne? Cep telefonu, tablet, saat fark etmiyor. GSM şebekesine bağlıysan abi önlenemez bir şekilde bu mesajı görüyorsun.
Allah Allah.
Evet. Acil durum uyarı mesajı bu. Başkanlık mesajı diye gidiyor. Çünkü bir afet yaşandı orada yakın zamanda ve çok fazla insan hayatını kaybetti.
Evet.
Buna karşı artık afet durumlarında direkt sana gelecek işte. Atom bombası geliyor. Kaç.
Şey falan dedim, bizde de var mı ya, mesaj geliyor işte Cumhurbaşkanı'na falan. Sizleri şuraya bekliyorum
onunla
falan.
SMS
falan.
Geliyor ya.
SMS geliyor. Hani onu
bunu direkt ekranda görüntüleniyor
abi. Trump şey diyormuş, seçim kampanyama bekliyorum sizi falan diye.
Neyse, çok güzel bir şey konuşayım orada. Abi geliyor ve bakıyorsun ekrana, direkt görünüyor. Yani öyle senin açmana falan gerek yok. Şak tanak çıkıyor. Bu GSM operatörleri de bazen reklam meklam gönderiyor. Şu aktif edeyim bunu falan der gibi. Onun gibi abi. Onu kapatabiliyorsan ama bunu kapatamayacakmışsın. Gelecekmiş.
Teoride güzel, evet. Ama başka bir iş var diyorsun sen.
Buna kıyamet uyarı mesajı da demişler.
Öyle çok korkunç.
Evet, daha sonrasında güvenlik uzmanlarından bazı şeyler geldi. Hani bu mesajı görüyorsunuz. Aynı zamanda her telefonda bilmem ne yongası var. Bu yonga sayesinde bütün mesajlarınıza, kameralarınıza ulaşılabiliyor. Haberiniz de olsun hani. Falan tarzında.
Ben her zaman söylüyorum abi. Ya kesin ya. Bak bu senin pantolonumun dibine kadar, kumaşının bilmem nesine kadar adamlar okuyor seni. Kaçış yok yani.
Ya bu Çin'in hani yonga yerleştirme olayını söyledik ya videonun başında bütün anakartlara. NSA'in sim kart üreticisini hackleyip sim kartlara ulaştığı söyleniyor ya direkt. Yani senin zaten telefona taktığın anda sim kartı içinde NSA'in kodları çalışıyor. Ne var ne yok onlara gönderiyor deniyor.
Mesaj atayım bari.
Kaldı ki biliyorsunuz Almanya Başbakanı'nın falan dinledikleri ortaya çıktı. Pardon, Almanya Cumhurbaşkanı mı oluyor? Şenşölye mi diyorlar ona, bir şey söylüyorlar.
Şansölye.
Neyse bir şey söylüyorlar. Merkel'e, evet. Onlarda da başbakan var çünkü değil mi? Cumhurbaşkanı var. Onlarda da değişik, bilmiyorum.
Merkel'de geç işte. Nereden bulacak
ya? Merkel'i dinledikleri ortaya çıktı ya, sonra şey dediler, yanlışlıkla mı dinledik? Sehven mi dinledik? Biz orayı dinliyorduk, o konuşuyordu falan tarzında.
Açık kalmış kusura bakmayın diye.
Kulak misafiri olduk tarzında. Öyle bir durum var, onu dinliyorsan zaten.
Tabii canım, ben niye dertli diyeyim abi. Yani onu bile dinleyebiliyorsam benim yapabilecek hiçbir şeyim yok yani. Ne yapayım, Norton antivirüs mü yükleyeyim?
Şimdi önemli bir konumuz daha var. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Netflix ve alternatifleri korsanı teşvik ediyorlarmış. Hı. Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi,
Allah Allah.
Ya bir gerçek var
sen
abi.
Sen kılıf arıyorsun kendine.
Abi yok.
Bahaneci bu haberi almışsın.
Abi şey,
tamam kullan sen.
Game of Thrones izliyor musun?
İzliyorum.
Abi HBO üyeliğin var mı?
Yok.
İşte bak, sokaktaki her insana sor. Bütün böyle şey inliyor, tamam mı? Basın mensupları da var onun içinde. Kullanıcılar da var. Abi Game of Thrones'un yeni bölümü muhteşemdi falan. Hemen izledik falan filan diye.
HBO üyeme gerek yok ki. Dijitürk'te var Game of Thrones.
Ya Dijitürk'ten kaç kişi izliyor? Kaç kişi de Dijitürk var? O yazanların çoğunu Dijitürk bile yok.
Arkadaşımdan izliyorum.
Yani o gün Türkiye'nin bence büyük bir trafiği şey için harcanıyor. O bölümü çekmeye, tamam mı? İşte S5, B1 filan tarzında.
Tüm internet şeyleri sağlayıcı da elle tutuyor. Game of Thrones çıktı, sıkı tutunun diye.
Tutunun diye. Abi torrentten izliyorlar dizileri. Şimdi adamlar da onu diyor. Diyor ki abi Netflix var, HBO var, Amazon var. Var da var, tamam mı?
Hepsi ayrı ayrı.
Şimdi hepsine nasıl üye olacağız? Bir de ne yazık ki hepsine de böyle birkaç tane herkesin izlemek istediği şey oluyor. Bir dizi oluyor. Bu da insanlar hepsine para harcayamadıkları için bir tanesini alıyor, diğerlerini de korsandan indiriyor.
Ama bu korsanı yaygınlaştırıyor çok bana, yani sağlam bir dayanak gibi, ama neden korsanı yaygınlaştırdığını düşünüyorlar? Sonuçta bir üyeliği var adamın. Mesela ben bu Amerika için yapılmış bir
adamım. Evet.
Amerika tarafı için. Tabii. Orayı bilemem ama Türkiye'de mesela full korsandı. Şimdi insanlar para veriyor.
Yani öyle, evet. En azından Netflix'e 4 arkadaş birleşip
tabii iyi oluyorsun, evet. Ki yaptık biz bunu. 4 arkadaş birleştik gerçekten.
Bize de öyle. Şu an 3'e düştük gerçi. Bir arkadaş yazmış 4. olabilirim diye de güvenemedik.
Ya, ya
parayı vermezsin falan, sıkıntı olur.
Diğer türlü hani insanların Amerika'da, mesela benim arkadaşım Amerika'da kalmış. Ona sormuştum korsan kullanılması diye. Bize sıkıntı diyordu yani. Yani indirmek falan, ya baş ağrıtabiliyor, sıkıntı çıkarabiliyor falan
Allah
diyordu.
Allah.
Ya bizim mesela hani belki de dizi izleyenler olarak ülkede hani biraz böyle esnek olan en sevdiğimiz yasa olabilir yani, torrentten bir şey izlemek. Kaçak
bizde bireysel
şey
olarak izliyorsan sıkıntı yok.
Sıkıntı işte, ama
arkadaşlarını izletiyorsan sıkıntı var biliyorsun.
İşte biliyorum ama Amerika'da öyle değilmiş işte. Bireysel kullanımda da çok sıkıntı çıkarıyorlarmış gibi bir muhabbet vardı.
Hani tam özgürlükler ülkesiydi?
O işte özgürlükler, ama korsan kullanım ülkesi değil yani, öyle bir sıkıntı var. Bayağı da geyiği dönüyordu bununla ilgili bir ara. Şu an Amerika'da bir yasal durum nedir? İşte evini bastılar, torrent kullanıyordu falan diye
Amerika'ya
muhabbetler
vardı. Amerika'ya gittim de bir deneyeyim bakayım, şu dizi izleme sitelerine ulaşım var mı? Ulaşım varsa onlar da oradan izler.
Denedim arkadaşlar. Kendinize bir görüşmek üzere, hoşçakalın diye.
O siteler de hit yapıyor bayağı. Bir tane açsak mı, ne yapsak? Netflix dünya internet trafiğinin %15'ini kullanıyormuş. Yapılan ölçümler bunu göstermiş. Toplamda YouTube'da %11'miş. YouTube'u geçmiş adamlar.
Allah Allah.
Evet, yani demek ki korsanla dediğin gibi teşvik etmiyor. Herkes üyesi yani adamın.
Nasıl %15'ini YouTube'dan fazlasını kullanabiliyor?
Abi toplamda üyeleri %15'ini tüketiyormuş. Çünkü YouTube'dan farklı olarak şöyle bir şey var. YouTube'da mesela Insta açıyorsunuz 2 dakika sonra bayıyor, hemen kapatıyorsun. Öyle bir durum söz konusu. Yani YouTube'da aslında bakma sen. Herkes biz YouTube'u izliyoruz falan filan diyor ama. Yani YouTube'da kaç dakika geçiriyorsundur ki bir günde? 40 dakikayı bulmuyordur.
Ya ben istisna yapmıyorum. Sonuçta işim orada yani.
Yani ikisi bir hariç ben YouTube'da 45 dakikadan fazla izlenen video olduğunu düşünmüyorum falan tarzında böyle çıkıp. Ya gerçekten YouTube çok uzun videolar izlediğim bir yer değil abi.
Abi sen kendine göre düşünüyorsun ya. Ama bir sürü insan var uzun
şeylerden. Netflix'te şey var abi, oturuşta 13 bölüm bitiren adam var. Her biri 45 dakikada.
Yine de Netflix gibi yeni platform, YouTube gibi içerisinde sınırsız bir şey barındıran ücretsiz bir platformdan daha fazla trafik kullanıyor olmasını anlayamadım.
Ama işte bak, bir tanesinde kaliteli ve her biri izlemeye değer içerik var. YouTube gibi yani...
Abi gene de ya inanılmaz ya, çok enteresan geldi. Hani görüntü kalitesiyle mi alakalı? Mesela Netflix'te 5 dakikalık şey 1 GB
YouTube'da 10
MB. Orada
bir şey var. O da deniyor ki eğer diyorlar Netflix özel bir sıkıştırma teknolojisi kullanmıyor olsaydı %40'ına denk gelecekti diyorlar. Netflix'in kendi sıkıştırma teknolojisi harbiden inanılmaz. Yani internetin bir şekilde çekiyorsa Netflix'i cam gibi izleyebiliyorsun, evet, biliyorsun ya, yani onun bir sıkıntısı başarılı. Yok. Adamların diyorlar kendi teknolojileri olmasa siz o zaman görün hani.
Neyse canım ya, beni ilgilendirmez yani.
Bir ara biliyorsun servis sağlayıcılar şikayetçiydi Netflix'ten falan. Bize ekstra para versin abi, bu nasıl iş falan diyorlar. Biz Netflix'te çalışıyoruz diyorlardı. Hmm. Şimdi görünen o iki adamlar haklı çıktı. Bence para versin falan diye. YouTube yani bu işin içindeymiş. O da %11 ile denk geliyormuş. 11.4'lük payı varmış. Web gezintisi ise %8.
Ama insanlar da web gezme olayı kalktı ya. Yani tabii buradaki web gezintisi
ama
başka bir şey demek.
Ama videonun yanında %8 web gezintisi bayağı iyi bir rakam. Web'den yani resim ve içerik yazı çekiyorsun. Ona rağmen video ile kapışıyor. Videoyu artık nasıl sıkıştırıyorlarsa.
Aa, bir tanesi bir tanesi de diğeri tüm interneti yani.
Ha, evet doğru.
Öyle bir şey de var.
Öyle bir durum var. BitTorrent'te 122'ye denk geliyormuş. İşte sen de o işin içindesin, biliyorum onu. İzleyenlere buradan sesleniyorum. BitTorrent ağları da. League of Legends'da mesela oyunlar içinde abi. %51 ile lidermiş trafiğin. %51'ini oyun trafiğinin. League of Legends oluşturuyormuş.
İç trafik çekiyormuş.
İnanılmaz trafik, ama bunun içinde şey de vardır büyük ihtimal. League of Legends izleyenler, şey yapanlar, oynayanlar. Hmm. Sadece oyun trafiğiyle network'ten bu kadar nasıl şekil çekecek abi? Oyun evet. Trafiğin içinde.
Benim tabii ben şimdi teknolojiye hakim olmadığı için kafamda da canlandıramıyorum ama.
Evet gerçekten şey de. Ben canlandırdım bu arada.
Sen tabii daha
simüle ettim yani. Hemen o an.
Red Dead Redemption Red Dead Redemption için konuşamadım lan.
Oyunun ismini ağzına
Redemption
alamıyor.
2 için yeni bir video yayınlandı. 4 dakikalık bir video.
Bu arada oyunun sadece 30 saniyesini göstereceğiz çünkü görüntüye telif atıyor adamlar.
Ha evet, öyle bir şey var. Rockstar neden bilmiyorum. Yani normalde hiç telif atan bir firma değil. Onların ürünleriyle ilgili milyon tane video var yani.
Evet.
Fakat adamlar kendi fragmanlarını kullandığınız zaman telif atıyor.
Çok enteresan. Kimi fragmanını kullanacağız abi? Yok ki başkasında.
Niye attıklarını anlamadım. Allah'tan videoyu yayından kaldırtmıyorlar
Nintendo
ama.
Nintendo da öyle, biliyorsun değil mi?
Nintendo videoyu yayından kaldırtıyor. Nintendo'nun Allah cezasını verecek yani. Hani... Nintendo gerçekten kafayı yemiş.
O videoyu kaldırtıyor gerçekten.
İşte oğlum Pokemon videosu yaptık. Haberde Pokemon konuşuyoruz bir dakika. Video dönüyor. Hop video yok. Kaldırılmış yani. Hani bak para kazandırmaması çok alışık geldiği bir şey. Activision yapar bunu. Square Enix yapar. Çok yapan firma var bu fragman kullanmama olayını. Ama kaldırtmayı ilk defa Nintendo'da gördüm.
Fantastik
yani.
Ya.
Neyse, bu videoyla beraber Arthur'un yani baş karakterin kostümüze edilebilir halini görüyoruz. O sakallar ortaya çıkıyor işte böyle. Efendim söyleyeyim, banyo yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Yoksa pis kokacağınızı falan söylüyorlar ve insanların tepkilerini değişeceğini söylüyorlar. Yani oyunda NPC etkileşiminin çok kuvvetli olacağını söylüyorlar. Bir de rakip chat'in üyelerini sizi tuzağa düşürüp beklemediğiniz anlarda sizi soyabileceği de söylenen şeyler arasında. Yani...
Mesela orada şey de var. Geçmişinle ilgili bağlantı kuruyor bir aile. Sen pisliğin tekisin, evet, falan diyor kadın. Yani ben tabii Türkçe'ye pislik diye çevirdim.
O tabii bayağı ağır konuşuyor yani. Seni diyor bilmem nenin diyor bilmem nenin çocuğu.
Neyse.
Diyor.
Neyse ya, o kadar.
Niye söylüyorsun
lanet olsun.
Yani.
Lanet olsun. Neydi Türkçe'de onun çevirmesi ya?
Lanet olası pislik.
Evet, lanet olası pislik öyle.
Kadın mesela bizim karakterimize kızıyor. Çünkü oyunda seçimler olduğu söyleniyor. Ve bazı seçimler sizi doğal olarak işte hatırlayacaklar insanlar ya, verdiğiniz seçimleri. Şöyle bir olay söylüyorlardı. O da mesela güzel bir detaydı. Bir kasabaya gittin, suç işledin kasabada. Olay çıktı. Aranmaya başladın. Sonra kaçtın. Gittin paranı verdin. Dedin ki yani benim hacı aramayın. Al bu benim şeyimdir. İşte ödeme bedelimdir yani. Fakat o kasabaya tekrar gittiğiniz zaman sizi hatırlayacaklar. O suçunuz hani ortadan kalkmış olsa bile o suçu işlendi hatırlayacaklar. Korkacaklar sizden diyorlar.
Abi ben bizim oyuncuları çok iyi tanıyorum. Orada kasama masaba kalmayacak. Hatırlayan adam da kalmayacak. Alacak eline silahı tak tak tak daha kapıdan.
Ya işte onu merak ediyorum. Zaten oyunla ilgili en çok merak ettiğim şey GTA kitlesi var bizde şimdi bir. Ama ya bak, oyuncuların dışında bir GTA kitlesi var. Bazı oyunlar oyuncu olmayanlar tarafından bile çok oynanıyor.
Evet.
FIFA, GTA bunların bence başına gelen iki oyun. Zaten bunu YouTube'a bakınca da görebilirsiniz yani. GTA 5'in milyon tane videosu vardır. Modlu GTA 5'ler bilmem neler falan. Yani bu adamlar GTA 5 alırlar biter.
Öyle gerçekten
o de. O kitleye Red Dead Redemption 2 ulaşacak mı? Ben pek zannetmiyorum. Çünkü o kadar eğlenceye yönelik bir oyun yapmamışlar. Yani hani bazukaya al, havaya sık falan değil. Adamların olayı daha gerçekçi bir deneyim sağlamak. İkence kendi tarzlarının biraz dışında kalan bir şey bu. Normalde çünkü uçuk kaçık bayağı bir şey yaparlardı. Bunda ama şeyi kesinleştirmişler yani. Evet, oyuncuyu sıkmayacağız ama daha simülasyon yakın bir deneyim sunmak istiyoruz ki gelen detaylarda onu gösteriyor.
İşte benim gerçekten çok öğrenmek istediğim bir şey de oyunu oynayınca göreceğiz bunu. Oldu ki kasabayı sildiniz haritadan.
Evet.
Seni hatırlayan biri kalacak mı? Yani o zamanda biçer döver
o
gibi
biçtiğin... O kasabada insanlar generate olur tekrar. Aynı insanlar değil ama başka insanlar gelir yani.
Peki yani mesela orada şey de garip olur. Sildiğin haritadan orada daha önce sildiğin biri ben seni hatırladım falan diye çıkarsa bir başka böyle ara introda. Riskli bir olay gerçekten de. Seni onu hatırladım, sen beni öldürmüştün.
Ya benim en çok merak ettiğim bu tarz açık uçlu oyunlarda görev alacağın adamın kafasına sıkmak.
Evet değil mi? Yani.
Oyunu kilitliyorsun anladın mı? Dışı bitti. Ya öyle durumlarda mesela şey yapabilirler. Şimdi kasabayı silip süpürmek, silip süpürdün ama seni de silip süpürebilirler. Güven, kaçamayabilirsin yani polislerle çok böyle hani güçlü bir şey olursa.
Öyle yapacaklar zaten büyük ihtimalle
mesela kendi de. Kendi çete arkadaşlarına sıkabilirsin belki. Hani onlar da sana dayar sıkar falan. Onu görmek lazım. Bir tane daha haber. Bu özellikle Harry Potter'a ilgi duyuyorsanız çok dikkatli dinlemeniz gereken bir haber. Çünkü Harry Potter'ın... Yine sen benim mikrofonuma bakıyorsun. Ne var?
Yok bir şey yok. Sadece bakıyorum ya.
Allah Allah. Adam mikrofona bakıyor beni rahatsız ediyor. Normal durmuyor mu?
Ya yok iyi duruyor ya. Ben onun altını selamantla bantladım da bant mı çözülüyor diye bakıyorum. Onun kablosu böyle bir açılmış biraz. Bantları zor şartlarda çalışıyoruz.
Harry Potter'ın videosu çıktı. Bu sızmış bir video. Fakat zaten olay şu. Önce bunun kimse gerçek olup olmadığını anlayamadı.
Çünkü o kadar bulanık bir videoydu ki yani.
Yani bir ekrandan çekilmiş.
Cep telefonuyla yani. Da çekilmemiş. O adam gördüğünü herhalde resmetmiş.
Ya ama tabii bayağı bir detay görebiliyorsun. Gördüğümüz detaylar şu. 1800'lü yıllarda geçen bir Harry Potter oyunu. Siz 5. sınıfa giden bir öğrencisiniz. Ve açık dünya RPG aksiyon bir oyun bu. Bildiğiniz bir yani film hikayeleri değil. Tamamıyla o dünyada geçen bir oyun. İşte efendime söyleyeyim derse giriyorsunuz. İşte aksiyona giriyorsunuz.
Yeni Örümcek Adam gibi yani. Konuyu baştan ele almışlar.
Evet yani bambaşka bir şey geliyor ve bayağı büyük geliyor ve bu oyunu yapanın şey olduğu söyleniyor. Batman'i yapan Rocksteady olduğu söyleniyor.
Bir de aynı zamanda Just Cause serisini yapan
o
ekip
değil.
De var.
İşte herkes karıştırıyor. İsimleri çok benzer diye.
İkisi birlikte çalışıyor
denildi.
Hayır. Dendi.
O Avalanche o Avalanche değil. İsim evet. Benzerliği var. Ama o değil. Bu farklı.
Kim bu?
Bu Warner Bros'un mobil oyunlarını yapan bir firma. Hmm. Ya Avalanche bir tanesi Avalanche Studios, diğeri Avalanche bilmem ne.
Cep telefonu oyunu mu acaba bu?
Yok canım öyle bir şey yok. O cep telefonu oyun olabilir mi ya? Cep telefonu ayrı bir oyun gelecek bu arada Harry Potter'ın. Evet. Hatta Pokemon Go'yu yapanlar yapacaktı diye hatırlıyorum. Ve last gelen videoyu yayınlayamıyoruz. Çünkü zaten olayın gerçek olduğunu doğrulayan şey biraz şu oldu. Video yayından kaldırıldı. Herkes şey diyordu gerçek mi değil mi diye. Yayından kaldıranın kim olduğunu söyleyelim. Warner Bros. Evet. Warner Bros. Gitmiş videoyu yayından kaldırtmış.
Biz de Warner Bros'la çok yakından çalıştığımız için.
Yani büyük ihtimalle adam kaldırttıysa hakikaten de orada bir evet. Sızıntı var gibi duruyor. Çok büyük bir oyun geliyor gibi. Bence gelmesi de zaten Harry Potter gibi milyonlarca hayran olan bir serinin hakikaten adam akıllı bir oyunun çıkmamış olması.
Şimdi yani yakın zamanda Lego'nun olması. Harry Potter serisi geldi.
Ama onun kitlesi farklı.
Millet deli gibi satın aldı mesela. Görüyorum onu. Hediye paketleri çıkmış. Bizim Bartu almış. Star Wars zannediyor. Bana diyor ki baba Star Wars'tan bu karakter çıktı bu kim? Şimdi bakıyorum karaktere.
Ulan kim lan bu
Star Wars? Ben Harry Potter'ın da hani çok dünyasına hakim değilim. Elinde böyle sopu olan bir kadın. Dedim ki ben de Star Wars'tan böyle biri var mıydı yok muydu? Sonra ben paketi buldum. Harry Potter almış garibim. Şey zannediyor onu. Star Wars karakteri çıktı zannediyor. O da görmediği için daha öncesinde. Biz böyle Harry Potter filmleri okumuyoruz. Daha böyle önemli. Dünya şey, klasiklerinden okuyoruz çocuğa.
Suç ve Ceza'nın Legosunu almış değil mi böyle? Raskolnikov var böyle. Elinde baltayla. Lego buradan sana çağrı yapıyoruz. Dünya klasiklerinin Legosunu
evet,
yap.
Çıkart yani. Bizim için onlar önemli. Neyse. Bayağı şu anda şey de var. Acaba diyorum hani onu mu destekleyecekler? Bir şey aldılar da sürünsüz piyasaya biz geliyoruz mu dediler. Çünkü evet. Bunların lisans anlaşmaları öyle biliyorsun. Yani Lego seti yapacağı zaman arkasından bir şey daha geliyor. Pazarda satış arttırıyorlar. Hani
doğrudur sen daha iyi bilirsin.
Çünkü Warner'dan alıyor çünkü o da şeyi. Yani, lisansı.
Doğrudur.
Bir şey neyse diyemem. Artık evet.
Ya yani böyle bir şey var. Bayağı bir heyecanlandı Harry Potter oyuncuları. Harry Potter merakları varsa şimdiden gaza gelir. Hele videoyu görseydiniz daha çok gaza gelirdiniz. Video çünkü çok iyi duruyordu.
Havalimanlarına gidecekler dikkat. Hani bunu havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor. Abi ben her zaman o tepsilerden iğreniyorum zaten. Çünkü ayakkabısını koyan adamın olduğu yere sen dizüstü bilgisayarını falan koyuyorsun biliyorsun. Şimdi yapılan bir araştırma gösteriyor koyuyorum. Ki Amerika'da o güvenlik tepsilerinde her türlü virüs özellikle böyle solunum yolları enfeksiyonuna neden olan virüsler İki gün boyunca canlı kalabiliyorlarmış. Ve hastalık saçıyor demişler. Tuvalette olmayan bazı türleri görüyoruz. Bakterileri görüyoruz demişler adamlar.
Ama çok doğru, biliyor musun? Kimsenin temizlemediği bir yerdir orası.
Evet, yani o kimsenin temizlediğini gerçekten düşünmüyorum. Hiç. İçinde bir kağıt oluyor arada. Reklam kağıdı.
Yani o kadar. Plastiği... O da yani ben İstanbul'da yok onlarda.
Yok yani gerçekten çok garip. Ve şey demiş adamlar. Yani özellikle havalimanları salgın hastalıkların yayılması için... İnanılmaz bir ortam. İyi havalandırılmıyorlar. Çok kalabalıklar.
Evet, iyi havalandırmamaları güvenlik açısından büyük tabii genel olarak, ama iyi havalandırmıyorlar gerçekten.
İşte 3. havalimanımız burada dünyaya örnek olarak. Orayı gösteriyorlar çünkü çok büyük. Ben henüz daha gitmedim, uzak olduğu için.
Ben bilmiyorum. Hiç
herhalde ilk uçuşumuzda gideceğiz. Oraya da giderken taksi parasını, uçak parası falan vereceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok henüz. Aynen, gidimi. Taksiciyle konuşuyorum vardı 3. havalimanı ile ilgili. Havalimanlarından konuşurken adam şey diyor.
Ben oraya gitmem diyordum.
Abi şey çok garip diyor. Şimdi diyor bazen fırsatlardan diyor insanlar 300 liraya 400 liraya uçak bileti buluyorlar diyor. Tatilini yapıp geliyor diyor. 400 lira da bana verince bir şok olacak diyor şimdi. Hele diyor 3. köprüden falan gidersek diyor. Tamam diyor, bana çalışacak diyor tatil yani. Gerçekten öyle. Taksici bile tuhaf bulmuş yani olayı.
Ama mesela benim merak ettiğim havaş. Havabüs hatta. Ben taksiyle gitmiyorum. Kadıköy'de oturduğum için havabüs devamlı kalkıyor zaten. Taksiyle çok nadirdir gittim. Çok acil bir şeyimiz olursa. Ya da şirket karşılıyorsa taksiyle giderim yani. Çok büyük eşya götürüyorumdur şirket karşılıyorsa çünkü. Genelde havabüs tercih ederim ama 10 liraya gidiyorsun havabüste mesela. Sabiha Gökçen'e veya tam tersi Atatürk'e falan gidebiliyorsun.
İşte sen Kadıköy'de oturduğun için sana kolay. Benim mesela ekstra bir de Kadıköy'e gelmem evet, lazım işte onun
ben,
için.
Benim merak ettiğim, kendi adıma merak ettiğim, onların fiyatı ne kadar olacak? Çünkü bayağı gidecekler.
O da 15 lira mı ne açıklandı o da. Öyle bir fiyata gidecekler 20, yine.
20'ye çıkar o
herhalde. Öyle bir şey olacak herhalde. İşte o ortak noktaya gitmeniz lazım. Havabüsün şöyle bir sıkıntısı var. Mesela diyelim ki gece 1.20'de uçacaksın. Havabüsün kaçta orada olacağını tahmin etmen kolay. Evet. Yani işte 2 saat önceden mi yola çıkarsın falan bilmem ne. Ama öğlen 1'de uçacaksan abi.
Trafiğe sabır.
O otobüsün kaçta orada olacağını kesinlikle tahmin edemiyorsun. Kaçta erken gideceğim havalimanına?
Erken.
Yani çok erken gitmen lazım.
Aynen. Ben hep öyle yapıyorum zaten. Genelde garanti alırım.
Bizim havalimanının bu sorunu çözmesi için Haydarpaşa'ya tren olması lazım abi. Yani başka türlü bunu çözemezsin. Dünyanın her yerinde bunu çözmesinin tek yolu var, tren abi. Roma'da böyle tren. Dünyanın her yerinde diyorum, verdiğim şey. Londra'da mesela yine biliyorsun şehir merkezine.
Berlin'de öyle değil, çok enteresan.
Berlin'de zaten bir havalimanı yapılıyor onlarda biliyorsun. Yeni bir havalimanı olayı var. Oraya aslında gidiyor metro.
Ha öyle mi?
Onun evet, ama o havalimanın ne zaman açılacağı belli değil.
Ha. Çünkü ben çok şaşırdım.
Onlarda inşaat sektörü bizim kadar gelişmiş.
Hızlı yapamıyorlar.
Ya mesela bak, Amerika ve Avrupa ülkelerinin bazılarında denetim o kadar fazla ki inşaat işleri bitmiyormuş. Mesela Toshiba'nın özellikle Darboğaz'a girip fabrikalarını satmasının ana nedenlerinden bir tanesi Amerika'daki nükleer santrali bitirememesi. Batırması onları. Bir belgesel vardı Discovery'de, neden nükleer santral yapmaya başlayan firmalar Amerika'da batıyor diye. Denetim. O kadar fazla denetim ve şey var ki uymaları gereken kurallar. Batıyorlar. Hiçbir zaman maliyeti tutturamıyorlarmış. Tahmin ettikleri rakama gelmiyormuş yani.
Anladım.
Çok batan şirket var. Bir tanesi Toshiba'ydı. Bizde kolay herhalde.
Şuraya bir nükleer çakın. Çaktık diye.
Ama abi yani bunu tamamen herkesten bağımsız olarak söylüyorum. Bir firmayla bir şey yapıyor. NTV'de izlemiştim haberlerde. Polonya'da metro yapıyor adamlar. Gidip görüşüyorlar. Türk firması. Hani gurur verici bir şey. Orada metro ihalesini kazanmışlar. Yapıyorlar. Polonya'nın Portekiz mi öyle bir yerde. Diyor ki adamlara, işte burası nasıl, bakın diyor şey var, demirlerin ucuna bile tıpa koymuşlar batmasın kimseye diyor. O duran teller var ya, plastik tıpalar var. Diyor ki burada diyor işleyiş yapıyoruz mesela, şu anda bir denetim altındayız diyor. İşte 6. ayımıza geldik diyor, 8 kere denetimden geçtik diyor ve çok sıkı denetliyorlar diyor. İşçilerin kıyafetleri, elbiseleri falan filan.
Tabii iş güvenliği açısından da önemli bir şey.
Öyle, çok önemli ve bizim gibi şirketler için de gurur verici bir şeydir diyor. Yani bir ülkenin denetiminden geçerseniz onu diyor bir sonraki işinizde diyor şey olarak gösterirsiniz diyor. Bakın 8 denetimden de ben okey aldım. Bende bir sıkıntı yok dersiniz diyor. Beni üzen nokta diyor, Türkiye'de bir doğalgaz çevrim istasyonu yaptık diyor. Doğalgaz çevrim santrali yaptık diyor. Biz diyor 6 kere talepte bulunduk diyor. Bitene kadar kimse gelmedi diyor. Hani adam denetlenmek istemiş. Hacı sıkıntı yok, devam edin ya.
Ama zaten
sıkıntı olsa biz bilirdik filan da.
Ben hiç bilmiyorum bu işleri de ya. Şaşırıyor musun duyduğun zaman sen?
Üzüldüm ya.
Bilmiyorum ben.
Evet,
çok
bayağı oldu tabii, bunu izleyelim. Çok şaşırmıyorum. Belki değişmiştir yani şu anlarda. Bu havalimanı örneğinden sonra biraz YouTube'a gelelim. YouTube'da yeni özellik kafaları karıştırdı diye bir başlık var. Benim de gerçekten kafalar karıştı. Bana bir Instagram'dan birisi şey attı. Abi dikkat edin demiş. Bir otomobil videosunda donanım haber bunu izliyor gibi bir ibare var. Hani o videoyu izleyenler orada görünüyor zannetmiş insanlar. Biz de şeyi düşündük yani, bu kullanıcıların gizliliğine zaten bir ihlal. Yani benim hangi video izlediğimi diğer adama göstermek.
Onu bana da yorum olarak görüyorum. Abi senin videonu şu izliyormuş falan diye yazıyorlar.
O ne biliyor musun abi? YouTube bir servis, yani yeni bir özellik kazandırmış ama Türkçe'ye yanlış çevirmişler. senin kanalında aktif olan bir üye, daha çok senin kanalında aktif olan bir üye gelir de benim videomu izlerse, Enis Kirazoğlu'nun izleyicisi şu anda seni izliyor diye saçma sapan bir gösterge gösteriyor.
Hani ha, aslında mesela diyelim ki ben senin videonu seyrediyorum. Enis Kirazoğlu seni izliyor diye çıktı mesela. Altta. Aslında ben izlemiyorum. Benim evet. Abonelerimden biri mi izliyor?
Evet, aynen. Senin abonelerin o videoyu izliyor. Herhalde hangi kanalın aboneleri yoğunlukta olarak o videoya ilgi gösterdiyse hangi kanaldan daha çok adam geldiği gözüküyor orada, ama saçma sapan hiçbir işe yaramayacak bir özellik.
Ve çevirememişler.
Evet, ve insanlar şey diyor mesela, abi siz bunu mu izliyorsunuz? Yo, ben onu izlemiyorum. Ya da benim bir videomun altında gördüm ben o özelliği. Şey demişler, o İlkay abi de bizim Mesut abinin videosunu izliyor falan demişler. O da burada, yakaladım seni Volkan falan yazmış altına. Halbuki adamlar izlemiyorlar yani, öyle bir şey yok. Ben de Allah Allah dedim, böyle bir özellik mi var? Hemen kapatalım hani, ne izlediğimiz nerede belli olmasın falan diye. Yani şaka bir yana.
Çok saçma bir özellik gibi geldi bana.
Ben de ne işe yarayacağını bilmiyorum ama YouTube'un çevirisinden kaynaklı bir şey bu. Böyle bir durum var. Bir de çok önemli bir program var. Kimsenin, etrafındaki kimsenin kullanmadığı ama herkesin bildiği bir uygulama, TikTok.
Ya bu tabii şu an şeyle meşhur TikTok. YouTube'a verdiği meşhur reklamlarla şey, şu anda çok konuşulan bir şey. Ben hala uygulamanın ne olduğunu bilmiyorum bu arada.
Kurup bakmadım, Allah'a
var. Ben kurup bakmadım. Yani sadece insanlar garip hareketler yapıyor ve taklitler yapıyorlar.
Evet.
YouTube'un aslında biraz daha garip olanı galiba. YouTube'da çünkü aynısı.
Ya müzikli bir, klipli bir uygulama, bir sosyal ağ, video sosyal ağ ve şu anda Çinli bir şirket bu. Ve Çinli şirketler diğer yatırımlardan farklı olarak Tencent ve Alibaba'dan yatırım almamış ender girişimlerden biri diyorlar.
Tencent ve Alibaba bile anlayamamış demek ki.
Yani onlar bile anlamamışlar.
Oğlum, neyine yatırım yapacağız lan biz de bir
şu an yani. Amerikalı şirketler yatırım yapıyorlarmış ve piyasa değerinin 75 milyar dolara ulaşabileceği konuşuluyor bir Çinli girişim olarak.
Acaba yeni bir YouTube şeyi olur mu diye düşündüm. Hani TikTok influencer gibi, Vine influencer gibi.
Varmış. Ama bu uygulamaların ortak bir şeyi var. Bakın, reklam olarak da ortak bir şeyi var. Mesela bizim yerli girişimlerden Scorp vardı hatırlarsan. Şu an yok.
Yok mu?
Yani daha şu an en azından görmüyorum reklamlarını.
Sen reklam basmıyorlardır ama çok aktif kullanılıyordur o.
Olabilir. Ya şimdi kullanılıyor mudur bilmiyorum ama bunların hepsinin ortak bir şeyi var. Eğer yanılıyorsam da lütfen söyleyin. Abi, güzel seçme kızları, hı-hı, genelde yakışıklı erkekleri, evet, buluyorlar. Ve bunların kliplerini YouTube'da, orada, burada, evet, aman yeni bir akım çıktı bak şuna, aman yanılmıyorsun, yeni bir akım çıktı, yakışıklı bir çocuk şarkı söylüyor. İşte jandarma kıyafeti giymiş bir kız, o eğer o gün o konu revaçtaysa bir şey yapıyor, dans ediyor falan filan.
Böyle.
Böyle döndürüyorlar ve onları şey gibi döndürüyorlar. Sanki o normal bir kullanıcıymış da abi, orayı videoya atmış.
Öyle zaten Türkiye, ya ben...
Sadece Türkiye değil, Amerika içindeki pazarlaması da bunun üstünden dönüyor.
Büyük ihtimalle bir sürü yerde pazarlama. Türkiye'de mesela görebiliyorsun, tıklıyorsun bir şey, saçma sapan bir tane işte video açılıyor falan filan. Güya bilmem şeyler de öyle mesela, bir işte şey bir yere popülerdi ya, 50 çeşidi çıktı. Konuşma, hani konuşarak tanışma uygulamaları.
Esra seninden konuşmak, evet.
Sevgili bulmuşlar güya falan. Onun mizansenleri de çok şey. Merhaba falan cevap çut yapıyor. Yani o kadar şey ama Türkiye tabii bu konuda çok fazla şey insana, hani hemen bu duruma böyle benim bu uygulamayı indirmem lazım falan diyen insana ev sahipliği yaptığı için öyleyiz yani, yapacak bir şey yok. O yüzden yiyorlar. Yani tutuyor ki yapmaya devam ediyor adamlar bunları.
Abi dünyada tutar bence bu olta. Yani inanılmaz bir şey yani.
Ben bilmiyorum, o yüzden uygulama hakkında konuşamayacağım ama.
Bir de şey çok ünlüydü ya, işte Esra hemen merhaba der ayağından, öyle bir şey.
Eski şeyler diyorsun değil mi?
Eski de, daha eski de.
Okey oynarken falan.
Aynen çıkardı. Merhaba falan. Merhaba sen kim?
Merhaba.
Seni gördüm de konuşayım dedim.
Ah, ne ocaklar söndürdü o çıkan pop-up'lar yani.
Bomba ya.
Ben bu arada o TikTok'la alakalı çok fazla yorum yapmamın sebebi şu. Şimdi bakıyorsun TikTok'ta ne var? Klip peşinde garip garip hareketler yapan adamlar var. YouTube'da öyleydi. Yani,
acaba uygulama mı yapıyor efektleri? Bayağı da uğraştı videolar tabii, gibi tabii gözüküyor.
Yani uygulama sana yapıyor. Sen kendin editliyorsun, bir şey yapıyorsun. Öyle anladım ben en azından. Yani YouTube'da benzeri aslında. Yani YouTube'da bugün tanınacak olsan garip garip hareket yapan bir sürü insanın olduğu bir platform diyebilirsin. Zaten YouTube kabul görmüş artık.
Evet,
TikTok görmemiş yani. O yüzden
doğru söylüyorsun,
ne kadar eleştirebilirim, evet, bilmiyorum. Çünkü millet TikTok'taki bu videolar ne abi, saçma sapan diyor. Ben YouTube'da sana aynılarının 5000 tane fazlasını gösterebilirim yani.
Evet doğru.
Sadece TikTok gözüne sokuyor, YouTube sokmuyor. Öyle bir fark var aralarında yani.
Ya bir
TikTok
de ben artık şeyde de oluyor. Diye. Instagram'da hikayelere bakıyorsun. Araya hemen bir tane şak diye sokuyor. Yani her yerde reklam var.
Her yerde. Agresif bir reklam şeyi var adamların.
Yani bu arada donanım haberi de reklam verebilirsiniz TikTok'ta.
Mesut'un videosu çıkıyormuş değil mi? Dans ediyor.
Dans
böyle
ederken falan böyle. Erdi ile beraber şarkı söylüyoruz. Diyet.
Mobilitenin başında.
Ya çılgın olur ha.
Evet, projeyi düşünün. Yapar. Yapar. Bu adam yapar yani.
Evet, değişik.
Oyun haberlerinde Google'la Ubisoft'un işbirliği var. Google'ın daha önce bir yayın platformu üzerine çalıştığını söylemiştik ama yanlış anlamayın, bu bir Twitch gibi platform değil. Oyunları stream ederek oynamak. Zaten bu oyun dünyasının geleceği olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Evet. Project neydi tam adı da bunun? Adını da söyleyeyim size. Project
Google.
Google.
Yok be. Çok...
Ha, Project Stream. Evet. Dünyanın en basic adıymış Project Stream projesi. Müthiş bir isim. Gerçekten kod adı yani. Olay şu. Google Assassin's Creed Odyssey'yi stream ettirerek bazı oyunculara oynattıracak. Yani bir grup kurmuşlar. Beta olarak geçiyor zaten bu. 5 Ekim tarihinde yani dün 2 gün önce falan aşağı yukarı bu olay başladı. Nasıl
sadece
bir sistem
Amerika'da
olacak?
Sadece Amerika'da
tabii. Sadece Amerika'da belli oyuncu gruplarına yapılacakmış bu olay. Bayağı Chrome üzerinden gidip millet Assassin's Creed Odyssey oynayacak.
Şimdi bunun diğer bütün streaming platformlarından bir farkı var. Bunu Chrome tarayıcı üstünden oynuyorsunuz. Yani hiçbir ekstra programa evet. falan gerek yok.
Bayağı yazıyorsun Assassin's Creed Odyssey, şifreye gir, tamam bitti.
Abi inanılmaz bir şey. Yani burada
buna gelecek abi olay zaten.
Donanım habere girdin. Altta bir banner var. Tıklıyorsun abi, oyun oynamaya başlıyorsun.
Bizi dinlerken falan mesela. He, düşer,
aynen. O kötü
falan.
Bizi dinlerken oynanmaya başlasa oyuna dalar gider.
Ne olacak? Biz de ben mesela kesin bizim programı öyle seyrederdim. Böyle casual bir oyun oynarken dinlerdim yani.
Ben bizim programa konsantre olurdum. 55 ekran ve yüzleri bir televizyona yayardım.
Ben hiç seyretmiyorum mesela öyle bir şey. şöyle bir şey, ben şunu düşündüm. Şimdi bu arada oynamak için 25 megabit sabit bir internet hızı istiyor. İyi bir, yani normal Türkiye'de normal
kötü
sayılacak
değil.
Bir internet hızı.
Ya Google'ın ve Amazon'un...
Sadece bizde çok dalgalı o sıkıntı işte.
Ya Google'ın burada önemli bir konusu var. Ne? Dünyanın çoğu yerinde cache, tampon sunucuları var, Türkiye'de yok. Onu söyleyeyim, her yerde var. Arabistan'da falan var ha. Ve Türkiye böyle şey kalmış. Etrafını boş. Sarmışlar ve Türkiye'de yok sadece. Neyse. Bu yüzden ben bu stream servisini açtığında dünyanın genelinde çok net oynanabileceğini düşünüyorum. Ekstra olarak adamların sıkıştırma teknolojileri de çok iyi.
Zaten bu yani %100 yaygınlaşacak. Ben sadece bunun ticari kısmının nasıl olacağını merak ediyorum. Yani çünkü ben ilk başta bu duyurulduğu zaman mobil oyunlar üzerine mi bir şey yapacaklar diye düşünmüştüm. Fakat Assassin's Creed Odyssey ile olaya başlayınca dedim ki hardcore oyuncular için de bir şeyler yapacak demek. Ya bu çünkü sınır yok bunun. God of War'unu koyarsın Sony'den, PlayStation'dan anlaşırsan. Bilmem neyi koyarsın Xbox'a. Yani her firmayla anlaşabilirsin.
Bu arada servisi, yani bu tip servisleri, GeForce Now da bunun bir örneği mesela. Hı hı. Amerika'da ve Almanya'da fiber altyapının bulunduğu güçlü ülkelerde deneyenler hep şunu söylüyorlar. Bilgisayarımda oynuyormuş gibi oynuyorum.
Evet. Zaten bunlar böyle pazarlamış şey. Yani evet. 60 FPS, 1080p neyse o yani
evet,
diyor.
Gecikmesiz
adam.
Oynayacaksın diyor.
Böyle
önemli.
Düşün yani evdeki şu an sadece Chrome açan bilgisayarında oynayabiliyorsun bunu.
Zirve ya. Çok evet. keyifli bir şey yani.
Biraz RAM ister herhalde o Chrome.
Yani 8 GB bellek yeter zaten. Yani
şöyle
ne olacak?
Dandikçi bir şey de oynuyorsun mesela.
Ultrabook'unda. Yani. Bir tek şey sıkıntısı var Türkiye'de tabii. Oyun oynamaya başlarken birdenbire yavaşlayacak oyun. Gelmeyecek. Kotayı doldurdun.
Şimdi böyle gidiyor.
Aynen gitmeye başladı.
Şunu merak ediyorum bir de ben. Hani bu nasıl olur nasıl biter bilmiyorum ama neyi merak ettiğimi de unuttum gerçi şu an. Sen bir şey diyecektin.
Ya bu nasıl bir ücretlendirme espri. Olacağı mesela. Ben şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Yapılmayacak işte değil. Aylık delik alacakları kesin garanti de zaten. Oyun firmaları ne kadar yaklaşacak buna ya?
Ubisoft yaklaşmış işte. Şöyle bir şey var. Electronic Arts kendi platformunu yapmak istiyor. Evet. Kendi yayın platformunu yapmak istiyor. Onu bilemem ne yapar ne eder ama.
Bu da Enes'in sonunda şey gibi olacak işte. İnsanları yine kopya yönlendiren bir sisteme.
Benim bahane nasıl? Ben bir kopya yöneleyim istiyorsun.
Çoğaldılar. Biz de kopyasını indiriyoruz sinem diye.
Switch için yeni bir model geliyor. Bu hani PS4 Pro veya Xbox One X gibi değil. Büyük ihtimalle tasarımı değiştirecekler. Tuncay ile konuştuk bizim arkadaşlar. O şey dedi. Japonlar dedi küçük konsol sever dedi. Şimdi Japonlar hep orada şey çok yaygın. El konsolunda oynanma kültürü çok yaygın bir şey.
Evet.
Zaten PS4 haberinde dedim ya Japonya'da devam edecek, burada bitecek daha erken diye. Ve Japonlar için Switch biraz büyük geliyormuş.
Hmm.
Hani o yüzden onlar için biraz küçük. Normal tam tersini yaparlar çünkü. Önce küçüğünü yapıp sonra,
evet, sonra
büyüğünü
yaparlar. Evet.
Bu sefer 2019'da, bu arada bu söylenti, resmi olarak duyulmuş bir şey yok. Daha böyle şık ekranlı, klasik özellikler vardır. Ekranı daha parlak, daha bilmem neli, daha böyle portatif olabilecek bir Switch yapacaklarmış kendileri. Eğer merak varsa çok büyük geldi isaret bakabilirsiniz efendim. Böyle bir şey var.
Şimdi hep yapay zeka robot haberleri yaparken ilk kimlere hedef aldık? Avukatlar. Hedef aldık bir daha. İşsiz kalacaksınız. Doktorlar işsiz kalacaksınız dedik.
Herkes işsiz kaldı.
Şoförler işsiz kalacaksınız dedik. İşte tır şoförleri falan da buna dair. Pilotlar siz de işsiz kalacaksınız. Bir de kim işsiz kalmadı? Biz.
Evet.
Şimdi inşaat işçileri de işsiz kalıyor.
Neden?
Abi çünkü... Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü. Bu hep biliyorsunuzdur. Japonya'nın en gelişmiş Ar-Ge merkezi. Burada bir robot gösterildi. Robot abi duvara şey monte edebiliyor. Bu suntaları duvara tık tık tık işleyebiliyor panelleri. Demişler ki biz artık inşaat işçisi olarak çalışabilecek 24 saat boyunca tek bir şarjla iş görebilecek çalışmaya başladı mı? Robotlar geliştirdik. İnşaat
sektörü.
Bir de sessiz
çalışıyorlarsa oh!
Ya şimdi ben robotu gördüm. Yani o robot öyle çalışarak, yani biz bir binayı eğer 10 günde bitiriyorsak 100 güne falan yayar. Yani öyle çalışıyor.
Bize uymaz yani.
Dırıs falan diye tarzına çalışıyor. Tabii elinde böyle bir silahla çakıyor. Bir de yani tahtayı çakmakla...
Onu hemen bir sene sonra çarpı 2 modeli yaparlar ki.
Yaparlar büyük ihtimal. Yani ilk bilgisayarları düşünelim. Koskocaman bir odayı ya da bir binayı kaplayan değişim bilgisayarlar. Bugün işte, cep telefonundan daha yavaş çalışıyordu abi, yani.
Çok merak ediyorum 100 yıl sonraki ekosistemin nasıl olacağını. Yani çünkü çok işsiz kalacak, insan olacak.
Gears of War'un en son çıkanı 5 miydi?
4.
4 oldu değil mi o? Mesela orada hatırlarsın endüstriyel yerden geçerken evet, robotların çalıştı. Vardı. Onu göreceğiz yani.
İşte onu göreceğiz de hani yaşadığımız ekosistem nasıl olacak ya? Onu merak ediyorum. Hani işte işçi sınıfı dediğimiz sınıf yok mu oluyor? Tamamen robotlara dayalı bir sınıf oluyor. Ya çünkü şimdi şey muhabbeti var işte. Gerçi benim eşim daha iyi bilir bu konuları. Ben ona soruyorum yani nedir ne değildir falan diye de. Şimdi yapay zekanın gelmesiyle beraber şöyle bir arayış olacak diyorlar. Bu sefer de o yapay zekayı idare edecek kalifiye eleman arayışı başlayacak. Yani işçi sınıfın kalifiye elemana evrilmesi gerekecek. Onun için eğitim alması gerekecek falan ama herkes de eğitemezsin aynı şekilde.
Yani bunun sonu şu, yani dünyaya daha yüksek duvarlar inşa edecekler. Şeyleri korumak için. Yani o elit tabakayı korumak için. Evet. Yani. Ama geri
biz
kalan...
Biz de olacağız Mesut'muş merak etme. Oradan sesleneceğiz.
Duvardan sesimiz geliyor
ve
falan da.
Propaganda yapıyormuşuz falan böyle. Yapay zekalara iyi davranılacak falan diye.
Siz ne zararını gördünüz robotun?
Gel evladım anlat derdini diye.
Ve duvarın üstünden program yapıp aşağı bakıyorsun yine bir isyan var. Bir de öyle.
Yani... Tükürüyorsun aşağıya.
Daha da kötü ya bu adamlar parayı bulsa çok tehlikeli biri olacak ha. Ne kadar küçük görünüyorlar filan tarzı böyle yüksekten bakıp.
Duvar tükürdüm
daha farklı
şeyler de yapabilirsin.
Ya şimdi orada öyle bir durum olacak kesin yani bu. Diğer evet. taraf açlıktan kırılırken abi bir kesim daha zümre böyle ayrılacak. Zaten dünyada daha keskin hatlarla zengin fakir arasındaki uçurum artıyor. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Herkes bunu konuşuyor. Amerika'da bile orta sınıf kalmadı diyor adamlar. Amerika'da kalmadıysa zaten.
Amerika'yı ben baz almıyorum. Avrupa'da işte nasıl? Bana Avrupa'ya alacaksın abi.
Avrupa'da belli ülkeler rahat, belli ülkelerde yine kötü. Yani Avrupa'da öyle toptan gelişmişlik diye bir olay yok.
Amerika tamam Amerika'da evet orada kapitalizm falan ama Avrupa'da bir şeylik var gibi geliyor bana sanki. Bir düzen, biraz daha farklı. Onlar çok mutlular gibi hissediyorum ben uzaktan
biraz
bakınca.
Biraz huzurlu görünüyorlar evet, değil mi? Yani. Onlar da nüfus az olduğu için çoğu ülkede iyiler. Orada zaten herhalde bir rol model olarak alınacak. Çok başarılı olan ve halkının genel olarak mutlu olduğu bir Almanya. Sonra Fransa geliyor. Zaten şey diyorlar Avrupa Birliği'nden bunların ikisini çıkart bir şey kalmıyor diye.
Almanya'da herkes çok mutlu hakikaten ya. Ya şey açısından ben günlük hayatta mesela işte bizde mesela garsonluk işiyle uğraşan yani bu tabii lüks restoranlarda falan demiyorum. Hani alelade bir kafede garsonluk işiyle uğraşan insan geçici süreyle yapar hep o işi. Yani öğrencidir başka bir şeydir veya orada çalışmıştır yetiştirmiştir kendini falan ama yani çok memnun değildir hizmet sektöründe yer almaktan o şekilde falan. Ama Almanya'da konuştuğum Türkler buluyor mesela ben memnunum hayatımdan.
Ama sudan çok bira içiyorlar o da olabilir. Şimdi sabahtan içmeye başladığın zaman hep mutlusun.
Adam muhammed. Çalışıyor
müthiş,
orada ya.
Müthiş bir ülke ya falan.
Taşı toprağı.
Oh ne güzel falan. Ya adamların şimdi diyorum ya Köln'de Berlin'de şey diyor adam. Ya burada diyor işte hava kirliliği seviyesi diyor. Sağlığı tehdit eder hale geldi diyor. Bugün yemin ediyorum Kozyatağı metroda indim otobüsten alt geçitten geçeceğim. Abi toz fırtınası üstüme geldi. Kendimden tiksindim ya. Yanda metro inşaatı var. Tozu pisliği ben soluyorum abi. Yani bizde bir inşaat varsa tamam mı? Toz toprak soluyorsun. Adam diyor ki Köln'de ya diyor burada çevre çok şey dizel otomobilleri yasaklasak mı? Ha, kurban olayım ben oranın havasına yani. Anladın
işte,
mı?
Herkesin derdi
burada
kendine.
Soluduğum şey belli değil çünkü. Yani o toz diyoruz ya toz. Allah bilir içinde ne kadar kanserojen madde de var.
Bizim yaptığımız hatayı işte Avrupalıların yapmaması dediğimiz şey bu. Bizde şöyle bir şey var. Biz mesela şunu seviyoruz kültür olarak. Sağımıza bakıp ah çok şükür biz böyle değiliz diyoruz. Bak bizde bu var. Yani olanı kabul etmek. Şükretmek hatalı bir şey demiyorum. Hani oraya bakıyor. Almansa umurunda bile değil adamı. Benim anım kadarıyla yani. Bana ne oradan diyor. Ben kendime bakarım diyor. Yani evet. Hava kirliliği böyle diyor. Ama her yerde kötü. Bana ne her yerden ya? Kardeşim bende kötü
ben
olmayacak.
Bende daha iyi olacak.
Bende evet. daha iyi olacak. Bizde de öyle bir şey var. Mesela bu normal şeyimiz geçerli. Diyelim ki patron seni sömürüyor. Tamam mı? Diyelim ki diyorum. İşte efendime söyleyeyim sen mesela...
Sömürüyor ama.
Anlatıyor niçim diyorsun.
Arada böyle gidiyorum tam derdimi anlatacağım. Hep böyle pencereden aşağı bakar o.
Tükürür aşağı.
Der ki bak der oradaki adamı görüyor musun?
Orada olmak istemiyorsan. Hepimizde vardır. Bu patron mesela sizi sömürür. Siz işte aşağıda işsize bakarsınız bir tane. Çok şükür işim var benim dersiniz ama.
En azından evet.
Yani bu kendini telkin etme yanlış bir şey değil ama adım alamıyorsun bu sayede. Yani hep burada kalıyorsun. Şimdi adam sana dese ki o metroyu yapan Mesut toz soluyorsun ama bak işte bilmem ne ülkesinde insanlar neler çekiyor sen dua et sadece toz soluyorsun falan. Ya bu çok söylenen bir şey. Bir de bunu yapan değil kraldan çok kralcı olanlar var ya, savunur oluyor. Yani. O metroyu yapan adam savunmaz, onu izleyen adam savunur
abi
yani.
Abi savunuyor adam. Nasıl olacak? Tost çıkmadan nasıl yapabilir ki bunu falan? Ya, sabret işte, hizmet geliyor falan der yani. Yani
orada savunur. Ya tamam, gelsin de galiba ölmeyek ya o gelene kadar.
Abi yok, ben gerçekten bak, gittiğim Avrupa ülkelerinde, Amerika'da da bunu görüyorum. Bir inşaatın yanından geçerken sadece tek gördüğünüz şey, orada bir inşaat olurdu. Ne etrafında çamur, pislik, toz, hiçbir şey yok abi.
Ya işte
iyi öğren bunu bakacaksın. Nasıl yapıyor?
Ya şimdi nasıl yapıyor? Onu araştırmak lazım. Ona bakmak lazım.
Abi
yani.
Bak şey, Fikirtepe biliyorsunuz yani inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor şu anda. Gelin hep beraber bakın, iddia ediyorum bugün giderim. Fikirtepe'ye şöyle uzaktan bakalım o E5'e. Abi toz bulutu var. Daha zannedersin ki Dubai'de toz fırtınası gelmiş. Abi böyle bir pislik olmaz. O insanlara yazık ya. Biz bu havayı soluyoruz hep beraber. O toz oradan saçılıyor, başka yere gidiyor. Temizleyen de yok. Şey bekliyoruz ha, yağmur gelip götürüyor ne de olsa falan tarzında. Yağmur yağsın diye bekliyorsun.
Ben yok, ben tıptaki ilerlemeyi bekliyorum. Yani. Ben tıptaki ilerlemeyi bekliyorum.
İnşallah.
Oraya dayandırdım güvenim. Bir de ev baktım geçen gün. Bilmem kaç yıl sonra şey olursam, bilmiyorsa nereye yerleşeyim falan diye.
Ama bak güzel bir haber ver tıptaki ilerlemede. Mesela araştırmacılar düşünceleri beyinler arasında aktarmayı bulmuşlar. Bugün bu işlere olumlu bakan birinin düşüncelerini sana aktardıklarında sen de olumlu olabileceksin. Eve gideceksin, belki takacaksın.
Bir dakika, aktarmak derken benimsiyor musun? O Inception'a girer çünkü. Ben onu izledim, öyle değil.
Zort diye böyle.
Yoksa duyuyor musun?
Şöyleymiş abi, çok garip bir deney yapmışlar. Brain Net konsepti demişler buna. Şu anda sadece 1 bit veri aktarabiliyorlarmış. Yani var yok gibi, sağ sol tarzında.
Anladım.
Şimdi bana bağlıyorlar. Ben Tetris oyunu var. Oyunun sadece üst kısmını görüyorum. Sen alt kısmını görüyorsun. Benim beynimdeki sinyaller okunuyor. Bir cihazla senin beynine de manipüle edecek şekilde tekrar aktarılıyor elektromanyetik dalgalarla, oradaki sinirler aktive edilerek. Şöyle, ben 15 Hz'lik yanan LED'e bakarsam diyorum ki döndür nesneyi.
Anladım.
17 Hz'lik LED'e konsantre olur bakarsam da dümdüz gelsin diyorum sana. Sen görmediğin için de geleceğini, kararı sen veriyorsun. Sen konsantre oluyorsun. Eğer benden bir bilgisi gelirse döndürüyorsun. Sıfır bilgisi verirse döndürmüyorsun yani kararları. Başarılı olmuşlar abi adamlar.
Gerçekten mi?
Yani şu anda aktarmayı başarmışlar.
Vay be. O sırada mesaj atıyorlarmış bir de böyle. Döndürme.
Aynen alttan. İnanılmaz bir iş ya. Evet. Bu bambaşka bir seviye. Şu anda bir bit aktarıyoruz ama sonrasında bir terabaytlık bilgiyi hemen aktaracağız. Düşünce aktarma nasıl Allah olacak ya? Fantastik bir şey bu.
Sen ne oldu? Her programdan sonra ben böyle bir şey diyorum. Bak, benim yaşadığım şoku düşünün arkadaşlar. Her program sonra buradan böyle müthiş bilimsel şeylerle çıkıyorum. Sonra İstanbul Trafiği'ne giriyorum. La çekil oradan falan diye. Düşüncemi aktarsam halbuki orada çekilecek
ya. Bambaşka bir şey olur yalnız o an. Herkes düşüncesini birbirine aktarsa.
Zaten trafiğe girerken bence bize bir kasket takmaları lazım. Tek bir kafadan yönetilmeliyiz biz. Tek bir kontrolde. Yani herkes tek bir sisteme bağlı olacak. Otomatik böyle diye gideceksin.
Yalnız beyinden beyine düşünce aktarmayı adamlar çözdüğüne göre demek ki artık bana sorarsan...
Kadınları anlayabilecek miyiz?
Yalnız harbiden bak, o bambaşka bir şey ha.
Bir dakika, şu anda bir sinyal gönderiyor. 15 Hz'lik gönderirse bak, istiyor, istemiyor çiçek. Okey.
Çok güzel bir noktaya değindi. Kadınları geçtim. Mesela hani şey dedin ya, atınla ilişkiniz nasıl demiştin geçen? Hani şeydeki Red Dead Redemption'da o etkileyecekmiş. Yani. Atınla olan ilişkin o şey bağı etkileyecekmiş.
Hayvanları falan. Anlamaktan bahsediyorsun.
Evet, hayvanları anlamayı düşün. İşte atının beyninde o var.
Yani.
Binmiş gidiyorsun. Ulan bu
o kadar
da
gerek yok. At anlayabiliyorsun zaten. Çok kompleks bir canlı değil yani.
Kediyi falan düşün. Belki de anlamak istemeyeceksin. Kedinin düşünce.
Vay şerefsiz diye. Ama ulan onlar aynı, onların gönderdiği sinyaller de kendi ilkelliklerinde olacaktır tabii.
Ama düşünce aktarabilmeyi hani ya tabii, emülasyonu
bence bebekleri
düşün.
Falan anlamak daha kolay olabilir. Hani mama mı istiyor? O bu sinyal açlık
fantastik
sinyali
bir yere
falan.
Gidebilir abi ya. O gerçekten yani bambaşka bir şey yani.
Ultra büyük beynimiz şu anda dönmeye başladı. Çeviriyor şu anda, anladın mı? Dönüyor. Buradan dönüyor.
Son olarak da yine ultra büyük beyinli insanların yaşadığı bir olay. 6 yılda 259 kişi öz çekim yaparken hayatını kaybetmiş.
Yeni bir istatistik eklenmiş oldu şeye.
Evet, Hindistan'da bir şirket yapmış bu şeyi, araştırmayı. Hindistan'da daha çokmuş. Orada tren çarpıyor herhalde. Hindistan olayını hep tren görüyorum ben çünkü onların şey sıkıntıları. Amerika Birleşik Devletleri arkadan geliyormuş. Mesela 20-29 yaş grubu başı çekiyormuş. %36'lık bir grupla. Ondan şimdi, sonra 10-19 yaş grubu geliyormuş.
Tabii çok şey magazinsel bir başlık olmuş yani. Araba mı çarpmış mesela?
Abi 70 kişi boğulmadan gitmiş. Trafik kazasında 51 ölüm olmuş. Ayrıca hayvan saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmiş. Elektrik çarpması 16 kişi ki ne yazık ki siz de görmüşsünüzdür. Ya trenin üstüne çıkıp fotoğraf çektirmeye çalışıp oradaki akıma kapılanlar videoları düştü Türkiye'de. Evet, birkaç tane. Ne yazık ki. Yani insan üzülüyor. Ya aslında cahillik ne bileyim ya. Yani adam kötü bir niyeti yok, tamam mı? Tek istediği şey belki bir iki like, belki de arkadaşlarına atacak. Zaten adam fenomen falan değil. Yani üzülüyorsun yani. Ben onları şey
diyen var. Abi öyle bir şey söylüyorsun ki trenin üzerine çıktım diyorsun ya.
Ya duran trenin buna... üstüne çıkıyor abi adam yani, anlatabiliyor muyum? Tamam, çıkılmaması gereken bir yer. İnsanlar neler neler yapıyor.
Cahillikten kastım onun oradan
ya, olmaması bir şey lazım.
Bilmiyor. Tabii orada ihmalkarlık olabilir, bilmiyorum ben.
Onun oraya üzerinde çıkamaması lazım zaten. Tabii de neyse artık doğru. Ama istedikten sonra çıkıyorsun. Sesa ateşli silahlardan da 11 kişi ki bir tanesini bilirsiniz. O öz çekim yapmak değil şeydi. YouTube videosu çekerken erkek arkadaşını öldüren kız var.
Öyle mi?
Tabii kalın bir kitap mermiyi durdurabilir mi diye deney yapıyorlar ama arkadaşın üstüne deniyor ilk bunu. Şaka erkek yapıyorsun. Arkadaşın. Yok hayır evet abi.
Öldü çocuk ha?
Öldü. Yok yani şu an.
Ben bunun şakasını yapıyordum. Gerçek olmuş demek ki.
Ne yazık ki ya.
Millet adamlar artık yani... izlenmek için saçma sapan şeyler yapar diyordum. Ben bunu bilmiyordum.
Bu über bir şey ama.
Ya bu fantastik.
Kitap durduracak. Abi kitabı koy bir dene. Herhalde kitap pahalı kalın olduğu için. İlk ben de dene dedi.
Yanlışlıkla falan mermi olmuşlardı işte. Gerizekalı olmalı lazım.
Yok ya bu çünkü gerçek dene abi. Durdurur demişler. Durdurmamış.
Ama bayağı ütopik seviyede gerizekalı. Hani bu bayağı yani diploma verirler sana. Dünyanın en gerizekalı insanı şey alırsın. Ama tabii
mahkeme şey dememiş yani. Sen gerizekalı olduğun için seni affediyorum falan dememiş.
Demeyecek zaten canım. O gerizekalılığın ekstra yatması lazım.
Hapis cezası aldı kız.
Erkek akışı da ayrıca gerizekalıymış. Onu da söyleyeyim böyle bir şey kabul ettiği için.
Evet o fantastik bir şey ya.
Ya komple bir gerizekalı bir çifte denk gelmişler yani.
Ya İnsanlar şu anda içinde bulunduğumuz toplumda firmalar tarafından da öyle pazarlama araçları nedeniyle bir fenomen olmaya, böyle bir şey olmaya abi böyle bir bunu, teşvik ediliyorlar ne yazık ki. Bunu, mesela Enis gibi bir adam çıkıyor işte oyun alın, oyun kopya kullanmayın falan diyor. Neden? Geliyor. Anlatabiliyor
muyum? Ben öyle bir şey demiyorum.
Bana gelmiyor. Ben ne diyorum? Download diyorum. Ama yani bir gün bana da gelince.
Ben parası olmayan adama diyecek hiçbir sözüm yok yani.
Ya öyle gerçekten de. Ne,
ne diyeyim parası, paran yoksa hiçbir şey oynama falan diyemezsin ki böyle
oynama.
Bir şey. Bizim de paramız yoktu, oynadık biz de. Nasıl oynadık?
Yani ben de arkadaşımdan oynuyordum.
Benim derdim çok zengin olup oyuna o değeri vermeyen insanlarla. Ben bunu ben hep de, söylüyorum. Evet. Yani bak ben orijinale bakış açımı orijinal kullanmak gerekiyor. %100 lazım falan diyemem. Hele şu an hiç diyemem. Çünkü evet çok zor artık oynamak ve oyun oynamak isteyen bir sürü genç var, bir sürü insan var. Oyun sevilen bir kültür. Filmde, dizide olduğu gibi. Benim öyle derdim öyle. Sevgili arkadaşlar cebinde parası olmayan adamla değil. Her zaman cebinde parası olan adamla. Mekana gidiyorsun, 1000 lira harcıyorsun gecede. Oyuna gelince ya bir oyuna 300 lira para verilir mi? Şimdi adam oyunu değerli görmüyor. Adam oyun onun için hep korsan olmuş. Neden? Çünkü hep öyle almış. 5 liraya almış, 3 liraya almış falan filan. Oyuna onun değerini anlatmaya çalışıyorum.
Commodore yani. 64'üm vardı benim. Hiç unutmam. Serkan abi diye bir abimiz vardı mahallede. O bir tek karşıya gitti. Biz adadaydık o zaman. Hani gemiye binip o gidiyor. Reşit olduğu için. Hmm. Hani ailesi falan yok böyle özgür. Şey diyorduk ona. Abi kaset veriyorduk ona. Abi bana da oyun çektirsene. İşte 10 lira 15 lira açtığımızı veriyorduk. Sağ olsun o da gidip çektirip geliyordu. O dönem ama orijinal oyun nedir? Kimse bu adam oluyor. Nereden de çektirip geliyor kasetlere, tamam mı? Oynadığımız oyunu bilmiyorduk yani.
Kavramı bilmiyordun ki evet. Abi. Orijinal kavramı değil. Aldığın şey işte bu yani hani bu. Herkes
bir kasette 10 tane oyun oluyordu mesela.
Ya herkes öyle yapıyor zannediyorsun evet. Ama tüm dünya öyle oynuyor zannediyorsun ki sen. Durum o. Çok fazla ütopik şeylerden konuştuk. Bir tane Black Mirror haberi vereyim. Black Mirror'ın 5. sezonunda, yeni gelecek olan sezonunda interaktif bölümler veya bölüm olacağı konuşuluyor. Netflix bu interaktif bölümü daha önce denemiş bir çocuk dizisinde. Ben izlememiştim.
Ben de evet.
Şimdi yetişkinler için yapılacak, bize yapılacak diyor. İnteraktif siz seçeceksiniz hikayenin akışını. Ben açık ve net söyleyeyim. Bildiğim, sevdiğim, mevcut halini beğendiğim işlerde böyle fantezilere girilmesini çok sevmiyorum. İnteraktif falan filan diye. İzlediğim filmde çok fazla interaktiflik aramam. Ama deneysel olarak yapmak istiyorlarsa denesinler bakalım.
Ya orada şöyle bir durum da söz konusu. Telltale Games'le değil mi?
Minecraft yapacak.
Minecraft yapacaklardı.
Evet, o da interaktif.
Bunda, evet bunda nasıl bir işbirliğine gittiklerini bilmiyorum. Bir de şey çok önemli. Sana seçim verdikten sonra abi o seçimin etkisini birebir görmen gerekiyor. Yani o seçim böyle şey olmayacak. Alalade sonu etkilemeyen bir şey olmayacak. Yani ya da sadece sonunu seçmeyeceksin.
Ya o kadar detaylı yapamazlar abi. Çünkü bak oyunlar niye o kadar detaylı yapabiliyor? Çünkü oyun.
Hani, oyun evet. Değişkenleri kontrol edebiliyorsun.
Tabii ki de değişkenleri kontrol edebiliyorsun. Gene gerçek oyuncular oynuyor belki ama bir film çekmek kadar zahmetli bir iş olmayabilir.
Değil çünkü 3 boyutlu karakteri bir kere koyduktan sonra sadece kod yazıp onun hareketini döndürüyorsun. Ama filmde o sahneyi tekrar çekmen lazım.
Evet filmde yani baya baya bir sahne çekmen lazım. O kadar detaylı olacağını zannetmiyorum ben. Ama tabii sonuçta bir dizi de oyun kadar uzun değil. Öyle bir avantajı var. Dizide sonuçta 40 dakikalık bir yapım. Yani bir oyun 8 saat sürüyor. Belki de içinde 28 saatlik materyal var. Sen 8 saatini görüyorsun bitiyor. Ama bir dizi 40 dakika sürüyor ve için çok daha az materyal kullanabilirsin. Fazla şeyler yapabilirsin.
Evet.
Göreceğiz.
Hep beraber nasıl bir deneyim olacak. Black Mirror da güzel bir seçim.
Bir haber daha var arkadaşlar. Gıcık tuttu ya bugün çok fazla. Niye bilmiyorum.
Yaptığımız haberler sıkıntı oldu herhalde sana.
Evet. Çinliler biraz şey yaptı beni gerdi burada. Bu haberde Witcher kitabını yazan Sapkowski ile alakalı bir haber. Çok tartışılan bir haber oldu ve bu adam iyice artık iticilikte zirve yapmaya başladı. Şimdi Witcher'ın yazarını bilmezseniz eğer, Witcher bir oyun serisinden önce bir kitap arkadaşlar. Polonya'da bir yazar Witcher hikayeleri yazıyor, bunu basıyor ve Polonya'da ve bazı Avrupa ülkelerinde kitap popüler oluyor. Ardından firma gidiyor, diyor ki Witcher oyunu yapan firma, biz bu kitabın oyununu yapmak istiyoruz, bize gel kar ortağı oluyor. Bak kar ortağı oluyor. Adam diyor ki kardeşim hayır, kar ortağı falan olmaz.
Oyun sektörüne çok güvenmiyor.
Zaten oyununuz da satmaz, bana para verin diyor. Senin, ben rakamı bilmiyorum ama sen 200 bin...
200 bin dolar seviyesi mi? Ölü düşük bir rakama. Hatta daha da düşük olabilir.
Veriyor ve komple haklarını alıyor. Sonra oyunlar tutmaya başlayınca bu adam kafasını taşlara vurmaya başlıyor. Ben onu öngöremedim de bilmem ne de carta curta falan filan diye. Şimdi de rivayete göre, yani miktar rivayet böyle bir şey olmuş, dava açıyor oyunu yapımcısına. Ekstra para istiyor.
16.1 milyon dolar.
Dolar istediği söyleniyor. Yani biri, o birdeni bilmiyorum artık. Manevi tazminat.
O da olabilir.
Diyor ki siz ekstra ekstra oyunumu kullandınız. Ekstra para istiyorum gelirlerinizden diyor.
Oyun Gezer'de bir tane yazı vardı. Yani orada da yazdı. Adamın şeyi var. Şey diyor. Geliyorlar bana, senin kitaplar oyundan mı hani devşirme kitap, evet, diye soruyorlar.
O da çok eski.
İçimden her dilde küfür ediyorum onlara. Hani
onu küfür ettiğini duymamıştım ama şeye, şunda gibi egosu olduğunu biliyorum. Hep şey diyor. Oyunlar olmasa benim kitabım çok olurdu. Şimdi abi öyle bir şey yok. Oyunlar olmasa senin kitabın bu kadar bilinmezdi.
Kimse bilinmezdi, evet yani.
Yani kitabın kötü demiyorum. Ben de severek okuyorum ama oyunlar popülerleştirdi yani. Çok net. Kitapların kapağında bile oyun karakteri var yani ya.
Ben de şey zannediyordum ha. Oyunun kitabı zannediyordum. Hayır, mesela.
Ya kitap ama bak kitapların, al Türkiye'den bir tane, kitapların kapağında oyunun grafiği var.
İşte al işte.
Ki tüm dünyada böyledir büyük ihtimalle. Neden? Film gibi hani. Evet. Oyun daha popüler olduğu için. Ya bu bilinen bir şey ama bu adam bir ego yapmış kendince.
Buna bir avukat gelmiş. Abi bana %10 ver, ben sana delip para kopartacağım demiş, tamam mı?
Fakat işin aslı öyle değil. Koparamıyor da. Çünkü CD Projekt'le açıklamış. Var. Kapı gibi sözleşmemiz var. Bu yani istediği paranın hiçbir temeli, hiçbir dayanağı yoktur. Biz sözleşmeye göre hareket ediyoruz demiş. Büyük ihtimalle bu adam tüm hakları vermiş, satmış gitmiş. Dua etsin Netflix'ten para alsın bari.
Abi yanlış hatırlamıyorsam bu şey var ya, KFC, Kentucky Fried Chicken. Onun sahibi, hani onun bir reklamlarına ve logosunda bir amca var. Evet. İşte general bilmem ne diye geçen. Evet. O adam abi kapı kapı dolaşıyor formülünü satmak için. Kimse buna güvenip yapmıyor o tavuk formülünü alacak zaman. Sonra bu tutturuyor, bir yerle başlıyor falan filan. Bir şirket gelip satın alıyor bunun bütün haklarını ve diyor ki adama, sana işte biz reklamda dakika başı 3 dolar vereceğiz. Bizim reklamlarımızda sen oynayacaksın ama. Kabul ediyor abi. O adam mucit ama firmanın sahibi falan değil. 3 kuruş paraya reklamlarda oynayan bir amca aslında. Yani olayım mucidi ama genel olarak o
parayı kazanamamış.
Paradan yani hiçbir şeyi yok.
Bu tarz örneklerde bir numaralı akıllı adam George Lucas olarak genelde
gösteriyor.
George Lucas bilmeyen varsa ya, Star Wars filmini en sonunda bir firmayı ikna ediyor. Ve firmaya diyor ki sizden 5 kuruş para almayacağım. Filmden kazanacağınız tüm para sizin olsun. Ben sadece filmdeki oyuncak haklarını, tişört haklarını, tüm franchise'ları istiyorum diyor. Yapımcı da diyor ki hani işte...
Deli misin sen, al ya.
Al ya lan, film hakları bende yoktan sonra ne yapacaksın falan filan diyor. Şimdi daha görüyor sonra şeyi. Oyuncaklar deli gibi satıyor. Deli gibi. Zaten o Netflix'te bir belgesel var işte. Bizi biz yapan oyuncaklar diye, orada da anlatılıyor.
Yalnız o belgesel bayağı güzel ha.
Evet, özellikle o Star Wars bölümünde Türkiye'den de bahsediyorlar. Çünkü Türkiye'de çakması yapılıyor Star Wars oyuncakların. Ama çok tatlı yapmışlar çakmalarını yani. Çok
ben
eğlenceli.
Lego'yu çok sevdim orada. Lego'nun şeyini de izlemek lazım. İzleyin yani mutlaka. Netflix'te bir orijinal alın. Bu arada bak, kopyadan bahsettin ya, sana çok ufak bir şey söyleyeyim. Ben bunu birkaç kez söyledim. Netflix CEO'su bu konuda çok dürüst. Adam diyor ki pahalıyız. Evet, öğrenci için evet fazla fiyatız. Biz bu yüzden şeyi diyor, görmezden geliyoruz diyor. Bilmiyor muyuz diyor sizin accountları paylaştığınızı diyor yani. 4 kişi bir account aldınız ama diyor. Öğrenciler ne yapsın? Parası yoksa ne yapsın? Adam kopya mı çeksin diyor yani. Böyle dürüst şey, en azından orijinalini izliyor diyor.
Ben canım haklı feda. Buluyorum bak, onu. Benim evet. Dijitürk'te eleştirdiğim en büyük şey o. Dijitürk internet servisi var. Dijitürk Play diye. Süper Lig paketi satıyor mesela falan. Ya bırak şeyi, hesap paylaşmayı falan. Opsiyon yok. Ya bir opsiyon koydum artık, hani internet çağındayız. Herkes dijital olarak bir ortaklığa giriyor yani. Hani ikili opsiyon koy. Belki yeni paketlerinde vardır. Bilmiyorum. Hani yeni paketler çünkü bir şey, üyelik gerektiriyor. Normal evde de üyeliğiniz olması gerekiyor. İkili paket koy, üçlü paket koy falan. 50 kere sordum, yok öyle paket.
Yok gerçekten dedi. Çok
yani
garip.
Çözüm olması lazım ki yani global platformların en çok tercih edilmesi sebebi de o. Mesela Spotify'da da var. İkili aile paketi, üçlü bilmem ne paketi falan diye. Ya bunlar insanların aradığı şeyler yani. O yüzden sizin satışlarınıza da etkiler. Ya gerçi onlar da biliyordur.
Bölümün sonunda da yine bize gelen bilgilerden, sizin düzeltmelerinizden bir tanesini yer verelim. Demiştik ya mesela acil bir durum oldu. Dörtleri yaktın. Emniyet şeridinden bastın hastaneye.
Evet,
yetiştirdin.
Gördüm.
Evet, eşini ya da çocuğunu. Orada şöyle bir şey demiştik biz. Hani bir sürü EDS kamerasından geçiyorsun. Hepsinin cezasını mı ödeyeceksin ama hani bize düzeltme geldi. Hem bu işte yetkili olan arkadaşlardan hem de daha önce yaşamış arkadaşlardan. Hastaneye gittiğinizde özür olarak bir belge alıyormuşsunuz. Durumun aciliyetini bildiren. Hı hı. Daha sonrasında onu emniyete söylediğinizde direkt cezalar evet. iptal oluyormuş.
İşte sıkıntı olmuyor diyorlar.
Hani ola ki dedi mahkemeye gittin onu da versen direkt siliyorlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Aman aklınızda olsun, acil bir durumunuz varsa emniyet şeridini kullanabilirsiniz hastaneye gittiğiniz ama hastaneden ama o acil durumu belirten bir belge almanız lazım.
Böyle olması gerekiyor canım ya. Bu çünkü evet. hani biz bilmiyoruz prosedürü. Allah korusun inşallah hiç bilmeyiz. Çünkü yani öyle bir durumda karşılaşmak istemem ben. Kimsenin başına gelmesin. Ama tabii böyle olması çok mantıklı. Çok da doğru yani.
İlaç sektöründe çalışan bir arkadaşımıza demiştik ki ilaç sektöründe acaba sıkıntılar var mı diye. Devletin regüle ettiği bir sektörmüş orası. Fiyatları devlet belirliyormuş zaten. Evet. Ve Euro kuru da çok düşük bir fiyata endeksliymiş. 2.9 mu 2.6 seviyelerinde mi ne bir tutuluyormuş ki ilaç fiyatları ucuz olsun halk alabilsin. Orada söylenen de şu, eğer diyorlar özel sektöre bırakırsanız ilaç fiyatlarını. Hani aynen grip olduğunuzda bile ilaç kullanamayabilirsinize gelebilir yani olay. O yüzden diyorlar ilaç sektöründe hani bu bileşim sektöründe olduğu gibi bir sıkıntı yaşamazsınız. Devlet burayı iyi regüle ediyor. Bir sıkıntı olursa da zaten olur. Hani 2.9'u 3.2 yaparlar falan. Öyle bir seviyeye getirirler ya da 3-4 olur. Hani o kesin bir şey değil. Ama devlet mutlaka el atar, olayı düzeltir diyorlar. Şu anda ilaç sektöründe öyle bir sıkıntı yokmuş.
Güzel.
Hani soru sormuştuk. En azından cevaplar geliyor bu şekilde. Evet. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıyorsunuz değerli vaktinizden. Hani izliyorsunuz, cahilliğimizi gideriyorsunuz.
Ya nasıl şimdi
önemli
şey
konulardan biri yok yani. Arkadaşta hiçbir sıkı şey gelmediği ya için bana bir pozitif
bak,
bildirim.
Ben anlatayım şimdi ben bunu. Ben bunu biliyorum. Ya gene cahiller bana yazmışlar. Benden iyi mi biliyorsunuz lan falan diye okuyor yorumları.
Bak ya öyle bir yapıyor ki. Yok ya ben çok seviniyorum ha. Yani izleyen insan olduğunu bir biliyorsun.
Abiler izliyor programı.
İzlemiş evet sonuna kadar görmüş. Bir de vakit ayırmış düzeltiyor abi.
Evet evet. Ben de
düzeltenlerin dillerine kurban olayım. O kadar güzel yazıyor. Diyorlar ki yani şey yok bizim cahilliğimize böyle bir vurgu evet. ezme hani ya sen de şey, kimsin?
Bak iki gerizekalısınız. Ben size anlatıyorum.
Bir söz anlatacağım yok yani yazıyorlar oraya.
Bu arada bir
teşekkürler.
Şeyden daha bahsedelim. Mesut Çevik'in bir derdi var söyleyemiyor. Ben söyleyeyim onu yerine.
Bismillahirrahmanirrahim dur bakayım.
Söyleyeyim yerine. Saç sponsoru oluyor kendisi saç hekimi için. Eğer aranızda o işle ilgilenen bir firma varsa... Arayışta.
Bekliyoruz evet ama beraber.
Eğer uygunsa ben de ortak olursam. Yani 10 sene sonra yaptıracağım ama senin yaşına geldim. Şimdi yaptırayım daha iyi.
Neyse bir şey demiyorum ya.
Erken yaptırırım.
Görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.
X1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.